işte reklama bağlamıştım en son.
Evet. Yani orada şu hazır şu soruların cevabını ortak aldık. Yani hani televizyon geleneksel medya yöneticisi ve sayıs televizyon yayıncıları açısından da değerlendirdiniz. Yayıncıların bakış açısı ve söylediğiniz gerçi ama biraz ona da değinirsek paralelinde gidebilir. Burada IPTV yürütücü ekibi nasıl ve hangi şartlarda eğitim alıyor? Böyle yani bunu yapan televizyon yayıncıları bakış açısı. Hani orada değerlendirirsek ikisinin. Bir de bu da IPTV çeşitlilik modelleri. Onu daha sonra soruyoruz o zaman. Yürütücü tamam. ekibi nasıl bir eğitim alıyor? Beni hangi şartlarda eğitim alıyor? Ondan da bir bağlaştırırsak.
Yine IPTV ile ben IPTV'nin kelime anlamıyla dar tutmadan cevap vereyim.
Şimdi bizim araştırma da başka bir noktaya taşıyorsunuz. OTT'de, her OTT'de diyecekler ki niye OTT almadınız bu sefer? Ama siz söyleyin yani. Bu
ben ikisini de söyleyeyim. Şimdi IPTV operatörlerin kontrolünde geliştiği için yayıncı kuruluş bunu bilmiyor bile. Yani bir kanal yöneticisi yayınının IP'den gitmesi veya uydudan gitmesiyle ilgilenmiyor. Onun sadece tek bildiği şey eğer kendisi çok rating alan bir kanal değilse nasıl daha fazla platforma girerim? Onunla ilgileniyor. Eğer kendisi güçlü bir rating kuruluşuysa, çok halkın talep ettiği bir şeyse bu sefer içine girdiğim platformda nasıl para talep ederim? Bununla ilgilenen şirket içinde çalışan birkaç kişi var. Bu onların konusu. Ama bunun dışında yayın akışı olsun, içerik olsun, son kullanıcının istekleri olsun. Bu IP olmuş, uydu olmuş, karasal yayıncılık olmuş. Bunlarla hiç ilgilenmiyor. Fakat OTT dediğinizde bu bambaşka bir iş modeli. Onunla ilgilenen ayrı ekipler var. Ama IPTV üzerinden broadcasting, yayın yapayım, IPTV üzerinden stream edeyim, televizyon kanalı yöneticileri gözünde hiçbir farkı yok diğerinde. Dolayısıyla hiç ilgilenmiyorlar. Onlar için bir tane daha iletim medyası, o kadar. Ona ayrı özel bir çalışmaları yok. Peki IPTV'yi yöneten operatörler ne biliyor, ne öğreniyor? Bunlar da eskiden kabloyu yönetmiş, karasal ortamları yönetmiş ki daha çok ya kabloyu ya uyduyu yönetmiş, platform olarak ortaya çıkmış, insanların evine kutu satan eski yöneticileri, onların bilgi birikimini alıp kendi şirketlerine taşıyorlar ve aynı şekilde pazarlayarak, neredeyse aynı şekilde pazarlayarak, neredeyse aynı yaklaşımları sunarak, ayrıcı özelliklerini vurgulamaya da dikkat ederek bir satış stratejisi izliyorlar. Yayının içeriğine hiç kimse dokunmuyor. Yayın bildiğimiz başka platformlarda da gördüğümüz yayının birebir aynısı. Dolayısıyla IPTV'de yayıncılıkla ilgili özel bir şey yok ama OTT dediğinizde bunlar kesilmiş, biçilmiş, videolar haline getirilmiş, tek tek seçilebilir, istediğin zaman izlenebilir. Çok farklı bir teklif son kullanıcıya. Bu IPTV'nin içinde de veriliyor. İşte TiVo kutularıyla çıkmış olan kaydet izlenin network tarafında yapılanı. İşte kaçırdığını izle diyorlar. Şu programları izle diyorlar. Bunlar evet ses getiriyor. Bu konuda bir çalışmaları var operatörlerin. Bu konuya önem veriyorlar. Bunu ayrıcı özellik olarak görüyorlar. Ama bizim klasik geleneksel kullanıcımız bunları bildiği için değil. Ya evime işte faturası daha kolay ödeyecekmişim, bu sanki daha ucuzmuş, o zaman bunu alayım gibi kullanıyor. Aynı diyelim ki TV bu uygulaması olsun, onu siz mobilden verdiğinizde veya PC'de verdiğinizde o artık broadcasting yayıncılık olmuyor, o artık OTT oluyor. Bunların adı OTT. OTT olduğunda belki aynı servisler veriliyor ama OTT'nin kullanıcı profili farklı. Örneğin şunu telefonunda izleyen adam bambaşka istekleri var. İhtimalleri çok az bir zamanı var, bir şey seyretmek istiyor veya uçağını beklerken bir şeyler seyretme ihtiyacıyla yapıyor. Diğeri ise bir dizisi var, evde saat 9'da başlayacak, o onu gidip seyredecek. Onun ayrı bir profili var. Aynı kişi olabilir ama seyretme ihtiyaçları farklı farklı. Veya PC'den seyreden kişi belki de iş yerinde seyrediyor. Akşam mesaiye kaldığında kaçırmak istemediği bir şeyi seyrediyor. Yayın kalitesinden ödün verebiliyor. arada kesilebilir, durabilir. Onları çok önemsemiyor. Çünkü zaten çok seyretmek istediği bir şey var. Veya o an vakti var. Zaten yapacak bir şey yok. Çok kaliteli de olmasa bir şeyler seyretmek isteyen insan tipi. Bu şimdi ilerleyen zamanda değişecek. Biraz network kalitesi artacak. Ve insanlar artık OTT tipi videoyu demand edecek. Ve onun o anda orada kaliteli bir şekilde olmasını isteyecek. Bu olmaya başladıkça bu daha fazla ana kullanım senaryosuna dönüşecek. Ana kullanım senaryosuna dönüştükçe de buradan elde edilen gelir artacak. Çünkü çok kullanıldıkça çok reklam alacak. Çok kullanıldıkça çok abone olacak. Yani kırılmalar da bu şekilde gerçekleşecek bence. Dolayısıyla bunları yönetenler özel bir eğitim alıyor mu? Bunları yönetenler bu konuları biliyor mu? OTT farklı olduğu için insanlar bence konferanslara gidiyor, fuarlara gidiyor. Herkes bir arama içinde. Ne olacak, nasıl gelecek, insanlar neyi sevecek, sosyal medya nerede duruyor, nasıl birleştireceğiz? Bu konuda herkes kafa yoruyor OTT tarafındakiler. IPTV'nin içerik verenler ise bence çok bunu düşünmüyor. Çünkü onlar için bir tane daha yetim medyası. Özetle iki ayrı bakış açısıyla böyle diyebilirim.
Yani rutin olduğu için soruyorum ama aslında verdiğiniz cevabını burada şey diye soruyoruz. Yani Türkiye'deki mevcut internet altyapısı açısından yeterli, ona geleceğim ama öncesinde şöyle bir şey var. Sizce internet servis sağlayıcıların IPTV bakış açısı nasıl? Bir de yani IPTV yayıncıları internet üzerinden mi yoksa dijital platformlar üzerinden mi yayın yapıyorlar? Aslında operatörler...
İkinciyi anlamadım.
İkinci IPTV yayıncıları internet üzerinden mi yoksa dijital TV platformlarından mı yayın yapmayı tercih ediyorlar?
Şimdi IPTV deyince internet üzerinden yapmak zorunda, tanımı gereği.
Tanımı gereği ama hani dijital platform olması TV bunun ya da hani benzeri böyle bir takım platformların birleşmesi operatörler üzerinden gelecekte böyle bir şeyde böyle bir hissiyat
belki bir tanım, var ya. Tanım karmaşası olmuş olabilir. Biz genelde dijital platform dediğimizde IP dışı, çünkü IP sonradan geldi, dijital platform kavramı önceden vardı. IP dışında bir yayının sayısal olarak iletilmesini anlıyorduk. Buna IPTV gelince o da sayısal tabii, o da MPEG kodlanmış bir şekilde gönderiyor. İkisini birleştirirsek şöyle bir soru çıkıyor. Yani bu işi telkolar mı yapacak yoksa bu işi eskiden klasik yayıncılık veren dijital platformlar mı yapacak? Bence her ikisi de yapacak çünkü 10 yıl sonra herkes bunu yapıyor olacak. Bu sektörde var olmak isteyen insanlar bunu bu şekilde yap. Bunu herkes yapmak zorunda. Çünkü geriye kalan tek yöntem İhtimalle bu olacak. Çünkü bu çok daha zengin. Dolayısıyla herkes bunu yapacak. Soru belki de şöyle sorulmalı. Hangisi ayakta kalacak? Şimdi operatörlerin avantajı network altyapısını bilmeleri. Ve onların da CRM'i var. Diğerlerinin avantajı yıllardır medya sektöründe olmaları. Her ikisinde kendine göre avantajları var. Bu bence case by case gidecek. Yani bazı durumlarda, bazı ülkelerde operatörler öne çıkabilir. Çünkü iyi yönetiliyordur. İyi medya yöneticileri çekmiştir kendine. Öyle bir platform yaratmıştır ki o tutuluyordur o ülkede. Bir diğerinde eski dijital platformdan gelen kişiler IP olayını kavrayan insanlar getirecekler veya kendileri kavrayacaklar. Onlar başarılı olacak. Ama birinin yok olup diğerinin gitmesi şöyle değerlendiriyorum. Her ikisinin de unique bir bilgisi var. Her ikisinde çok kıymetli bilgileri var. Bizim ihtiyacımız olan ise, sektörün ihtiyacı olan ise ikisini aynı anda bilen insanlar, şirketler, kurumlar. Bunlar mutlaka bunların birleşiminden ya birey bazlı ya kurumsal bazlı birleşiminden doğacaktır diye düşünüyorum.
Peki. Türk izleyicisinin IPTV'ye bakış açısı nasıl?
Klasik IPTV'ye bakışı hiç beni ilgilendirmez. Kaç lira? İster oradan gelsin, ister buradan gelsin. Onunla ilgilenmiyorum. OTT gibi veya IPTV'nin içindeki VOD gibi olaylara bakışı ise genç jenerasyon.
Şu anda yani genel bir televizyon izleyicisi var. Yani televizyon izleyicisi dilimini belli oransal olarak düşündüğümüz zaman Türkiye'de. Zaten IPTV bilmeyip, yani bilmiyorlar. OTT kavramı hiç bilmiyorlar aslında. OTT belki dediğiniz gibi 10 yıl sonra.
OTT aslında IPTV'den daha çok biliyorlar. Adının OTT olduğunu
biliyorlar. Adının OTT olduğunu.
Onlar sadece şunu biliyor. İnternette bir yerde bazı videolar varmış. Onları seyrediyorum. Örneğin herkes YouTube seyrediyor. YouTube da bir OTT. Bildiğiniz en klasik OTT YouTube aslında. Normalde bir PC var, bir de server var. Arada da internet var. Buradan video seyrediyorum. Tam bir OTT uygulaması. Türkiye'de de oldukça yaygın. Mesela genç çocuklar
Şimdi şu sıkıntı var, yani sıkıntı demeyelim de aslında şöyle bir kargaşa var aslında sektörel anlamda. IPTV, OTT, yani biliyorlar. Şimdi YouTube'da kendi koyduğu videoda teknik anlamda yetersizlik var. Şimdi izleyici, klasik geleneksel izleyici çok yüksek kalitede, çok yüksek görüntüde evet. iyi bir şey izlemek istiyor. Onun için de IPTV sanki hani son nokta gibi OTT'den algılanıyor. İzleyici gözünde bakıldığı zaman hani kavramsal olarak belki ikisini de bilmiyor
genel
ama.
Genel izleyici tabii ki orada değil. Yani para ödeyen, reklam seyreden. O reklam veren açısından değeri olan kişi, işte diyelim ki 20 yaşını geçmiş, kendi geliri var, ailesi var veya geliri var, harcama yetisi olan kişiler bugün hala klasik televizyonculuğu yoğunlukla kullanıyor. Benim bahsettiğim ileride satın alma kararını verecek olan kişiler evet daha YouTube gibi daha işte küçük videoları isteyen çünkü aradığını televizyonda bulamayan insanlar veya YouTube'un sunduğu o kadar güzel ki içerik olarak televizyonda o içeriği çoğu zaman bulamıyor. En azından istediği saatte bulamıyor. Fakat onun da kalitesi kötü. Video kalitesi kötü. İçerik kalitesi yüksek, video kalitesi kötü. Bu şeye benziyor. Bu da aslında IT sektöründen bir örnek ama eBay diye bir firma var. Çoğu bilen insanlar tabii ki biliyor. Büyük bir firma. eBay eskiden benim eski malımı ikinci bir kişiye satıyor. eBay şu anda sıfır bir mağaza gibi çalışıyor. Hatta insanlar raf satın alıyor. Yani büyük bir şirket mallarını eBay'de bir günlüğüne, 3 haftalığına, 4 haftalığına bir raf satın alarak yani bir adres satın alarak orada satıyor. eBay sadece orada gözükmesini sağlıyor. Kliklendiğinde ödemeyi bile bir malın sahibi olan şirket kendisi. Yani ne oldu? Aslında ikinci el mal satarken birinci el sektörüne girdi ve büyük oyuncu oldu. YouTube'da böyle. YouTube neydi? User generated. Benim ürettiğim videoyu Ayşe seyrediyor, Ahmet seyrediyordu. Şimdi televizyoncular bu işe girmeye başladılar. Örneğin viral reklamlar dönüyor. Reklamın alası şu anda YouTube'da dönüyor. Viral adı altında. Hatta çoğu yerde yasal sorumluluğa da girmediği için belki de televizyonda yayınlanmayacak reklamlar YouTube'da yayınlanabiliyor. Böylelikle bir sektör oluşuyor. Buradan ciddi paralar kazanılıyor. Product placement yapılıyor. Channel view yüksek olan üreticilere Coca-Cola çektiği videoda masasının üstüne iki tane Coca-Cola şişesi koydurtup buna product placement parası ödüyor. Bir şey vardır. There is no free lunch. Bedava hiçbir şey yok. Eğer bir sektör para kazanmaya başlarsa büyür. Ve bu sektör para kazanmaya başladı. Yani OTT sektörü, video sektörü, videoyu internetten izle, istediğin zaman izle gibi sektör para kazanmaya başladı.
Bir tanım ortaya koysanız OTT'ye Türkçe ne dersiniz?
İnternet televizyonculuğu diyebilirim. Çünkü diğerini internet üzerinden yapılan televizyonculuk bu hayır.
Yani
bu
web internet TV, peki web TV'den aynı şey mi o zaman OTT?
Neredeyse aynı şey. Ama web TV'de şöyle bir şey var. Cihazlar web sayılmadığı için web TV demek PC'mden seyrettiğim demek. Halbuki bu herhangi bir internete bağlanabilen bir cihaz üzerinden herhangi bir videoyu seyretme teknolojisi.
Sayısal televizyon yayıncılığının bir türü.
Evet. Tabii yayıncılık dediğinizde hep insanın aklına ben buradan suyun başından suyu basarım, sen de oradan ne çıkarsa onu alırsın mantığında. O yüzden yayıncılık demekte çekiniyorum. Çünkü burada bir sürü parçalar var. Ben sarı su istersem sarı gelir, mavi istersem mavi gelir. Yani ben buradan demand ediyorum, o buradan onu veriyor. Yayıncılık olmuyor böyle olunca. Yayıncılık hani yaymak. Bende var, bendekini yayıyorum. Hayır, ben yayılanı istemiyorum. Ben sana söyleyeceğim ne vermen gerektiğini. Sen mallarını koyacaksın, o da koyacak. Ben içinden seçeceğim. Dolayısıyla tam yayıncılık dilemiyorum. Televizyonculuk diyorum. Hani video televizyondan çıktığı için. Aslında internet videoculuğu. İnternet video işi demek lazım. Çünkü sonuçta video parçalarından bahsediyoruz. Hatta video bir adım öteye gidiyor. Video ile yazılım birleşiyor. O zaman internet oyunu gibi oluyor. İş büyüyor. Yani teknolojik olarak iş gitgide büyüyor. Karmaşıklaşıyor. İş modeli oturtmak zorlaşıyor. Ama en basitini söylüyorum. İstediğim, aradığım tip bir videoyu internette bir yerde bulacağım. Spor ve haber dışında. Çünkü bunlar zamanı belli olan, o anda tüketilmesi gereken içerikler. Demek ki her zaman yayıncılık kavramında bir içerik olacak. En iyi iki örnek haber ve spor. Bunun bunlar öyle kaydettim, 3 ay sonra seyrettim tipi işler değil. Bunlar tazeyken kıymetli olan içerikler. Bunlar için her zaman belki de bize ittirilen, bize push edilen yayıncılık olacak. Bir de bizim çektiğimiz yayınlar olacak. Şu anda vaktim var, bir şey seyretmek istiyorum. Diğeri ise şu anda bir şey oldu, bunu seyretmen gerekiyor. Dolayısıyla bir ittirilenler, bir çekilenler her zaman olacak. Bunların karışımı olan servisler olması gerekiyor.
Çok güzel görüyor, güzel şeyler çıkıyor aslında. Peki, yani bunlar daha teknik sorular ama mevcut internet altyapısı IPTV yayıncılığı için yeterli mi şu anda? Çünkü bu var. Bir de hani yeterliyse mevcut eksiklikler ve çözüm önerileriniz neler?
Tabii bu telekom operatörlerinin genelde işi nerede sorduğunuza bağlı. İşte bilmem neredeki önemli bir gelir düzeyinin yüksek olduğu şu sitedeki fiber optik üzerinde yeterli. Ama şu mahalledeki altyapı yeterli değil. Yani bu bölgesel, internet dağılımı da bölgesel olduğu için internet kalitesine bağlı bir yayın izleme. Peki kalite nedir? Consumer sektörünün birinci kuralı şu: İnsanlara verdiğiniz bir şeyi bir daha geri alamazsınız. Çünkü tüketici denen kişi adım adım ilerler, belki yavaş ilerler ama hiçbir zaman geriye gitmez. Yani siz video kalitesini belirli bir kalitede verdiyseniz bir daha asla onun altına inemezsiniz. Eğer televizyondaki yayın hiç kesilmeden oynuyorsa bir daha asla kesilen bir yayını seyrettiremezsiniz. Kural bu. Dolayısıyla istediğimiz kalite internet yayıncılığının bugünkü kablo, uydu, karasal yayıncılık kalitesini birebir yakalaması lazım. Bu olmadığı sürece burada konuşulan tüm iş modelleri boştur. Öncelikle bunun yakalanması gerekiyor.
Yakalandı mı bu dedikleriniz Türkiye açısından?
Yani Türkiye genelinde ve dünya genelinde yakalanmış değil. Belli özel bölgelerde yakalanmış ve belki de geçilmiştir.
Bu tamamen fiber optik kabloyla ilgili olan bir şey mi?
Network altı. Fiber çözümlerden biri. Herhangi başka bir çözüm de olabilir. Uydudan da gelebilir. Fiber olabilir. Normal bakır kablodan da gelebilir. Wireless de olabilir. 4G de olabilir. Ama önemli olan iyi kaliteli, kesintisiz bir network altyapısı ki ortaya koyulan video kaliteli olsun. İçerikten bahsetmiyorum. Videonun resimsel kalitesinden bahsediyorum. Bir kere bunun iyi olması gerekiyor. İkinci olarak içerik zaten nerede yayınlandığından neredeyse bağımsız üretildiği için bir sorun yok. İkinci olarak da aldığı hizmetin işte uygun fiyatlı olması, aldığı hizmetin servis, ne bileyim, bir sıkıntısı olduğunda telefonu açtığında karşısında bir muhatap çıkması, aldığı hizmete bir para ödüyorsa bu paranın mantıklı olması gerekiyor. Örneğin siz şimdi bir diziyi akşam saat 5'te bedava seyrederken eğer size webde bu verildiğinde sizden dizi başına 15 lira talep ediliyorsa, sizin de kutunuz, dijital kutunuz olsun, kablo olsun, ayda 10 liraysa siz bunu seyretmezsiniz. Demek ki fiyat da önemli. Kalite önemli, fiyat önemli, erişilebilirlik önemli. İşte altyapı yoksa erişemiyorsunuz hizmete. Bunlar sağlanmadan bir gelişme olmaz. Üçünün de olması lazım.
Yayıncıya maliyeti ve izleyiciye maliyeti IPTV'nin.
Şimdi eğer yüksek kalitede hizmet gibi kablo döşemek, yeniden bir yere hizmet götürmek gerekiyorsa tabii ki altyapıya girdiği için maliyetli. Eğer bu devletin veya büyük telekomların zaten hizmet kapsamı altında yapacakları yatırımsa, IPTV'nin maliyeti eğer yayın ülkeden ülkeye geçmiyorsa, aynı ülke içinde tüketiliyorsa, o bandwidth'in kullanım maliyeti olacaktır. Havanın maliyeti var mı? Havanın maliyeti, hava frekanslardan bahsediyorum. Frekanslar halkın malı olduğu için, o ülkede halkın malı olduğu için tabii ki lisans ücretleri altında dağıtılıyor. Çünkü halkın malını özel bir şirkete veriyorsunuz. Halkın bundan çıkarı olması gerektiğine inanıyor yönetim tarzımız ve birçok ülkede bu böyle. Dolayısıyla bakarsanız her ikisinde maliyeti var. Kablo yatırımını, toprağın o bölümünü kiralayan, kullanan kablocu halk adına almış, orayı kullanmış. Diğeri de halk adına frekans kullanıyor. Hani çok bilemiyorum şimdi birebir maliyetleri. Bir telekomcu bunu benden daha iyi yanıtlar ama her ikisinde bir maliyeti var sonuçta. havadan basmak maliyetsiz gibi gözükse en azından uydu kiralıyorsunuz. İşte havadaysa karasal istasyonlar yapıyorsunuz. IP ise IP istasyonları yapıyorsunuz oraya. Dolayısıyla yayıncıya maliyetini aynı, şeye, ileten kişiye maliyeti aynı. Yayıncıya hepsi aynı. O içeriğini bağımsız olarak üretiyor bunlardan televizyon. Son kullanıcıya maliyeti de bir ülkede neyin ne kadar ucuz pahalı olduğuna bağlı. Öyle ülkeler var ki internet bağlantı ücreti çok ucuz. Öyle ülkeler var ki çok pahalı. Pahalı olan yerde tabii ki mantıklı bir hizmet değil.
Şimdi şöyle bir soru var ama bu soruyu bir şeyle birleştirmek istiyorum ben de. Biraz önce söylediğin zaman. Şimdi, Türk televizyon yayıncılığına ne gibi yenilikler getiriyor IPTV? Ne gibi ilkler kazandıracak? Orta ve uzun vadede IPTV ve Türk televizyon yayıncılığını hangi noktaya taşıyabilir? Ama biraz önce bir şey söylediniz. Yani sınırlar ötesi olmayacaksa. Şimdi dünyada bütün yayınlar globalleşiyor aslında. Yani küre yerel kavramında yani bölgesel yayınlar Avrupa'da da izleniyor. Çünkü hani yerel televizyon mantığı, bölgesel televizyon mantığı ve algısı değişti. Bir çözüm müdür IPTV bölgesel yayın yapmak için? Bu benim aklıma geldi siz söylerken. Belki hani bölgesel ve yerel televizyonları bir bölgede ve yerel bir alanda altyapıyı kurmak ve altyapıda o izleyiciye onu aktarabilmek daha mantıklı ve daha kolay bir çözüm gibi geldi. Aynı yayının, aynı yayın tarzının ülkesel anlamda verilmesinin yanında bölgesel olması. Bir IPTV bölgesele kayabilir, yerele kayabilir mi? IPTV dediğiniz gibi hani fiber optik kablo açısından ya da kablolama ya da benzer altyapı network sistemi açısından değerlendirdiğiniz zaman ülkesel olma, yani sınırların ötesinde global bir televizyon anlayışı içinde olması, yayın biçimi haline dönüşmesi, yayıncılık modeli adına bir zorluk mudur? Hani bu açıdan değerlendirdiğiniz zaman nasıl bakarsınız IPTV'ye?
Şimdi en karmaşık soru bu. En karmaşık konu bu. Çünkü bu internetin özüne inmeye gerektiriyor. Ve internetin bugün dünya toplumunu nasıl değiştirdiğine, nasıl küreselleştirdiğine, nasıl yerelleştirdiğine geliyor. Şimdi IPTV eşittir veya OTT diyelim. IPTV, OTT hepsini birleştir. Eşittir internet ise anlattık uzun uzun, hani tam olarak değil, bazıları öyle, bazıları şey diyelim ki öyle. Diyelim ki tüm bu kavramlar eşittir internet. O zaman internet politikaları, internet metotları burada da uygulanacaktır. Nelerdir onlar? Bir, internet özgürleştirir, internet demokratikleştirir. Neden? Erişimi kolaylaştırır. Neden? Bir web sitesi kurmak kolaydır ama bir gazete kurmak zordur. Nasıl bir gazete kuran kişi çok büyük yatırımlar yaparak iletmek istediği mesajı halka iletiyor. Ama bir kişi bir Twitter'da bedavaya bir sayfa açıp aynı kişisel mesajlarını kendini izlemeye istekli olan insanlara iletebiliyor. Dolayısıyla ne olmuş oldu? İnternet kişinin çoğunluğa erişimini çok kolaylaştırıyor, çok ucuzlaştırıyor.
Ama belli bir hedef kitle yok. Yani hedef kitlenin kim olduğu belli değil,
evet,
ya da.
Gazete yaptığınızda reklam almalısınız ki yaşamalısınız. Onun da reklam alabilmek için de belirli bir tiraja ulaşmanız lazım. İnternet bunu denemeyi bedava hale getiriyor. Ama denediğinizde başarılı olacağınızın garantisi yok.
Şimdi şunun için soruyorum burada. Yani IPTV ya da OTT ya da buna benzer televizyon yayıncılığı biçimi. Yani hedef kitleniz belli. O aynı hedef kitle izler mi izlemez mi belli değil. Aynı kişi izler mi, aynı gruplar izler mi, izlemez mi? Bu bir yayıncı açısından da ya da üretici açısından da dezavantaj oluşturuyor aslında.
Ama aksine IPTV gibi sistemler, OTT gibi sistemler tam olarak ölçülebilir sistemler. Diğerleri değil. Çünkü siz buradan bağırıyorsunuz, kimin duyduğunu bilmiyorsunuz. Diğerinde ise insanlarla konuşuyorsunuz birebir. Aradaki...
Ama hani sabit olması izleyicinin, hani izler bu hedef kitle mutlaka diye dediğiniz o yaş grubu belki izlemeyecektir. Yani böyle hedef kitle birebir bir hedef, yani belli Habertürk'ün ya da MTV'nin ya da bir tematik bir kanalın, MTV'nin kime yayın yaptığı bellidir. Yayın kitlesi de bellidir.
Ama MTV OTT'den de yayın yapabilir. Yine aynı hedef kitleye ulaşabilir. Yani iletim yöntemi bundan bağımsız. Fakat bunu kolaylaştırıcı. Ben kendim de çıkıp mesajlarımı halka verebilirim. Dinlemek isteyen dinler. Lady Gaga 20 milyon Twitter üyesini geçmiş. 20 milyon dünyada bir ilk. 20 milyon kişi, yani bunların çoğu sanaldır ama reytingde de çoğu ölçüm yanlış. Çünkü o kişi belki de o saatte çay içiyor, televizyon arkada açık duruyor, bilemiyorsunuz. 20 milyon kişi Lady Gaga denen bir sanatçıyı takip ediyor. 20 milyon tirajlı kaç tane gazete var? Lady Gaga demek ki birçok gazeteden daha fazla takip edilen bir kişi. Ve bir kişi bu. Ve oraya yazdıkları ihtimalle bir ekip yazıyordur ona ama onun uzmanları yazıyordur. Yani bir kişi bunu yaratabiliyor. Yani Cem Yılmaz'ı 1 milyon küsür kişi takip ediyor. Cem Yılmaz'ın bir gazetesi yok. Birçok gazete 90 bin, 80 bin tirajlarda geziniyor. Siz kaç kişi çalıştırıyorsunuz? 90 bin kişi. Hadi ikişer kişi okusun bir gazeteyi. Doğru değil de hadi iki kişi okusun. Hadi üç okusun. 200 bin, 300 bin kişiye ulaşıyorsunuz. Cem Yılmaz'ın bir lafını 1 milyon kişi duyabiliyor. Hadi yarısı duymasın. O anda kapalı olsun. Hiç hayatı boyunca görmesin. 500 bin kişi görüyor. Bu ne? Bu internet demek işte. Buradaki en büyük ayrıcı özellik bu. Şu demek. İyiyseniz birileri sizi bulur, seyreder, dinler. İyiyseniz birileri sizi bulur, seyreder, dinler. Diğerinde ise iyi olup olmadığınızı bilmek için önce bir yatırım yapmanız gerekiyor. Burada bir yatırım yok. Küçük başlayıp büyüyebilirsiniz. Bu yereller için iyi olan bir şey. Yani yerel, küçük. İnternet demek, IPTV, OTT demek küçüklere yaşam şansı veren, küçüklere büyüme imkanı veren, kartelleri kıran bir yapı demek. Şimdi kartellere gelelim. Bir de global açıdan bakalım. Şimdi yerel dedik, küçükler yapabiliyor dedik. Büyükler ne yapabiliyor? Büyükler de çok büyüyebilir. Google 38 milyar dolar ciro yapıyor. 37 milyar dolar reklam geliri elde ediyor. Online reklam geliri 71 milyar dolar. Google online gelirin yarıdan fazlasını yapıyor bütün dünya yüzeyinde. Bugün sizin de ihtimalle ilk search sayfanız Google. İşte bu da global kartel demek. Yani hem büyüklerin işine yarıyor hem küçüklerin işine yarıyor. Kimin işine yarıyor? İyiysen, internet öyle bir dünya, İyiysen alıyorsun. Küçüksen büyüyebiliyorsun, büyüksen daha büyüyebiliyorsun. İyi bir şey sunmuyorsan kaybolup gidiyorsun. Justin Bieber diye bir Kanadalı bir çocuk var. Dünyada en çok seyredilen televizyon programı 2011'deki Super Bowl Amerika'daki. 700 yaklaşık 700-750 milyon milyar kişi seyretmiş. Milyon kişi seyretmiş. O yayınlandı. Justin Bieber'ın bir tane ilk çıkış videosunu 707 milyon YouTube'da view almış. Kopyalarıyla birlikte 1 milyarın üstünde seyredilmiş. Super Bowl'a yapılan yatırım inanılmaz boyutta. Justin Bieber bir tane video çekmiş, onu koymuş. Şimdi iyiyseniz tutuyor. Yani internet demek özgürleşmek, demokratikleşmek, özelleşmek, serbest ekonomi, sonuna kadar serbest ekonomi. Ya kuralları yok mu? Problemler yok mu? İşte o da işin politik kısmı. Sınırlar yok mu? Birbirine empoze etmeye çalışmıyor mu? O onu bastırmıyor, o ona haksız yapmıyor mu? O ona küfretmiyor mu? O onun kişilik haklarına zarar vermiyor mu? Bunlar da internetin problemleri. Ve bütün bu problemler IPTV, OTT, WebTV olduğu gibi taşınıyor. Ama bütün olanaklar da olduğu gibi taşınıyor. Dolayısıyla IPTV, OTT, WebTV eşittir. Bugünkü internetteki web siteleri, bugünkü internetteki durum. Arada hiçbir fark yok. Sadece bunun video versiyonu. Eğer bugün internet kötüyse, bu bahsettiğimiz girişimler de kötü. Bugün internet iyiyse ve kalması ve gelişmesi gerekiyorsa ve onun önünde hiçbir şey duramıyorsa, o zaman yarın bu OTT'nin, Web TV'nin, IPTV'nin de önünde hiçbir şey duramayacak. Bütün alternatif yöntemler gidecek. Gidiyor mu? Örnek veriyorum. Yazılı basın reklamcılığı yıldan yıla %1.6 büyüyor. İnternet reklamcılığı yıldan yıla %20 büyüyor. Bu bir yılda iki katı demek. Diğerin ise bir yılda %7'si demek. Para olmayan yerde gelişme olmaz. Dolayısıyla yazılı medya belirli nişler dışında ölmeye başladı. Şu anda televizyonla verilen reklamda %5.6 yıldan yıla büyüyor. Ha ne kadar bu çıkar bilemeyiz. Hala bu hala en önemli mecralardan biri. Benim beklentim bükemediğiniz eli öpeceksiniz sonunda. Ve her şey buraya doğru gidecek. Çünkü bugünkü medya bu. Tabii bunun içinde mobil de var. Tamam. Bunun içinde mobil de var. Dolayısıyla... Yok gerek yok. Dolayısıyla mobil dediğimizde ben onu da IPTV'nin dışında bırakmıyorum. Mobil TV'den bahsediyorum. Benim için önemli olan video. Videonun verilme yöntemi. Eğer bu yöntemin temelinde şey yatıyorsa internet protokolünden göndermek ve internet iş modelleri yatıyorsa, hı hı, o zaman bu bizim için IPTV, Web TV, OTT, Mobil TV, bunların hepsi klasik mecralara alternatif olan gelen yöntem. Hı hı. Mobilin de çok büyümesini bekliyorum.
Peki IPTV ne ilkler ve yenilikler getirecek? Onu da bir şey yaparsak bu sorunun devamında.
Türkiye'ye. İlk getirdiği şey istediğini istediğin zaman seyret. İlk getirdiği yenilik bu. İkinci getirdiği yenilik istediğini istediğin yerden seyret. Televizyondan, cep telefonundan, PC'den, bambaşka bugün bilmediğin bir cihazdan. Ama istediğin yerden seyret modelini getirecek. Daha önce neyi getirmişti? İstediğin zaman seyret modelini getirmişti. Ne zaman canın istiyorsa o zaman seyret. Bunları getirecek. Üçüncüsü bunu başka iş modelleriyle birleştirecek. Nedir? Paranın genellikle yayıncılık medya dünyasında paranın kaynağı büyük bir çoğunlukla reklam. Medyanın kendisinin doğrudan satışı yerine bu medyanın reklam karşılığında verilmesi. Reklamcılık modelleri gelişiyor. Yine IPTV ile targeted reklam olabiliyor. Reklamı kime verdiğinizi bilebiliyorsunuz. X videosunu seyreden adama Y reklamını verebiliyorsunuz. Bunların hepsi sizi doğrudan reklamcılığı da değiştiren yöntemler. Tüm rating sistemini değiştiriyor. Rating artık bir estimation değil, gerçekten ölçülmüş, absolut bir değer haline geliyor. Bu çok kıymetlendiriyor. Reklam işinin çok artmasına yol açıyor. Çünkü ölçemediği bir şeye para veren kişi çekinceli yaklaşıyor. Ama tüm doğrudan ölçebildiği bir şeye para veriyor. Örneğin internetteki reklamcılık tıklaya, izleye, binde bir oranında para verirken, pardon, tıkla izleye değil, görünen reklama binde bir verirken, tıklanan reklama bire bir veriyor. Mantıken. Diyelim ki $1 harcayacaksınız. Tıklayıp sizin sitenize gelen adama $1 harcama yaparken, sizin sitenizin adının gözüktüğü sayfaların 1000 tanesine $1 veriyorsunuz. Demek ki targeted reklam çok pahalı. Televizyona bakın, şu kanalı seyrettim diyorsunuz. Kim biliyor neyin nasıl seyredildiğini? 1000 kişilik bir örnek grubu, bilmem kaç milyon kişinin davranışını örneklediğini biz varsayıyoruz. Artı bunu da sadece görüyor. Kimin gördüğünü bile tam olarak bilemiyoruz. Çünkü o 1000 kişinin içinde de AB grubuna ayırmışız birkaç kişiyi. Onlardan bir estimate alıyoruz. Tabii bilimin istatistik anlamında gelebildiği değer neyse onu biliyoruz. Diğerinde gerçekten ölçüyoruz. Sadece bilim de değil, bu işin içine sahtekarlık da giriyor, başka işler de giriyor. Ben yapanı tenzih ederek söylüyorum. Her ülkede bu tip konular var. Gerçekten ölçüldü, ölçülmedi, yanlış ölçüldü diye. Reklam verenin içini kaldıran, reklam vereni vermekten caydıran söylemler var ortada. Halbuki IPTV tam olarak ölçüyor. Tam olarak sonuçlarını alabiliyorsunuz. Hatta ilerleyen dönemde malınızı oradan mı satacaksınız? Yani reklamı sadece vermekle kalmayacaksın. Dünyadaki en değerli reklam insanların satın alma kararını verdiği anda kendisine gösterilen reklam. Yani targeted böyle satmak isteyen adam falan filan değil. Dünyadaki en kıymetli reklam siz şeker almaya gittiğinizde tam tercihinizi yapacağınız anda gördüğünüz şeker reklamı en kıymetlisi. O nedenle dikkat ederseniz rafların başlarında digital signage adı altında reklamlar yapılıyor. O rafta satılan ürünlerden birinin reklamı oynuyor. İşte en kıymetli reklam o. Eğer ben televizyon seyrederken bir şey almak hoşuma giderse, orada gördüğüm, televizyonda seyrettiğim bir şey ve onu da alabiliyorsam, o zaman işte benim için en kıymetli olan reklam o. IPTV böyle büyük reklam şeyi getirebilecek. Artı mikro ödeme getirecek. Eğer ben istediğim şeyi istediğim zaman seyredebiliyorsam, o zaman belirli kararları o anda verebilirim. Halbuki bana baştan sen HBO'ya üye ol, sen şu bilmem ne kanalına üye ol dersen, ben düşünüyorum acaba önümüzdeki ay iş durumum nasıl olacak, acaba eve zamanında gelebilecek miyim, gelemeyecek miyim, onları bilmiyorum. Ama eve geldiğimde bana derse ki 15 kuruş harcayarak şunu seyredebilirsin derse, ben onu belki de çekinmeden verebilirim. Tabii benden 3 lira, 5 lira, 100 lira isterse onu vermiyorum ama mikro ödeme sayılarına indirebilirsem, bunu da birçok insan yapıp bu videoyu oraya koyan insan ciddi bir gelir elde ediyorsa, örneğin Apple'da $1 application indiriyorsunuz. Şu anda Angry Birds'ün sahipleri milyon dolarlık milyonlarca dolarlık insan oldular. 1 dolara indirilen programla. Demek ki 1 dolarlık bir şey çok satılırsa, işte IPTV'nin, işte BB'nin getirdiği bir şey, demek ki yüksek gelirler elde edilebilir. Bununla da bu sektör döner. IPTV son kullanıcıya seçenek, özgürlük getiriyor. Her ülkenin içeriğini görmeyi, sınırların olmadığı içeriği görmeyi, yerel içeriği görmeyi, küçük adamın, sesini duyamadığı adamı görmeyi, long tail'da hayatı boyunca hiçbir zaman hiçbir uyduda kanal kiralayacak kadar parası olmayacak adamı da görebiliyor. Çok büyükleri de görebiliyor. İstediği zaman görebiliyor, istediği cihazdan görebiliyor. Bu son kullanıcının kazandı. İçerik sahibi de hiçbir zaman erişemeyeceği kullanıcıya, hiçbir zaman ölçemeyeceği kadar kesinlikle, hiçbir zaman doğrudan satış yapamayacağı boyutta satış yapmayı, gösterim yapmayı, medyasını koymayı sağlatıyor. Herkesin çıkarına olan bir şey. Bakarsın.
Yürütücü ekipten ilgili şartları sorayım. IPTV'deki yasal düzenlemeler hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Türkiye'de ve dünyadaki yasal düzenlemeler nasıl yapılıyor? Türkiye'deki yasal düzenlemeler eksikliyor.
Neredeyse her ülkede bir yeni medya adı altında bir düzenleme komitesi var. Her ülkede çalışıyor. Avrupa'da da çalışıyor. Yeni kuralları koymaya çalışıyorlar. Örneğin artık yayını akmadığı için eskiden, örnek olsun diye söylüyorum, eskiden çocuklara zarar verici yayınları belirli bir saatten önce yayınlanmasına karşı bir önlem alınabiliyordu. Ama siz bunu istediğin zaman izle modeline getirirseniz bunu zorlamak için yeni yasalar gerekiyor. Örneğin diyecek ki üreticiye şu saatten önce bu videolara erişilebilir, kılma. Mesela eskiden böyle bir yasa yoktu, şimdi böyle bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Bunlar zamanında ve düzgün olarak yapılıyor mu? Bizde düzenlemeyi yapanlar daha çok Avrupa'da yapılan düzenlemeleri takip etmeye çalışan, hani olaya benim görebildiğim kadarıyla hoşgörülü yaklaşan, sektörün büyümesinin önüne geçmemeye özen gösteren ama istemeden de olsa zaman zaman geçen bir yönetmelik düzeni var bizde. Devletin var olan kanunlarıyla eşleşmesi veya ona karşı olmaması gerektiği için bazı durumlarda yönetmelik yetmiyor, kanunun değişmesi gerekiyor. Tabii bu da yasama gerektirdiği için işi uzatıyor. Dolayısıyla her yeni olan sektörde olduğu gibi önce gelişme oluyor, sonra yönetmelik onu takip ediyor. Tabii bu hoş değil. Tersi olsaydı insanlar daha fazla yatırım yapma iştahına sahip olurdu. En büyük problem insanlar yatırım yaparken düzenlemenin olmaması durumunda kendilerine ters bir düzenleme çıkma riskine karşı iştahları düşük oluyor. Bu bütün ülkelerde de az çok böyle. Bizde de bunun çok da dışına çıkılabilmiş değil. Nasıl düzenleneceğini bilmediğimiz için biraz çekiniyoruz. Peki düzenleme olduktan sonra ne oluyor? Düzenleme tabii eski bakış açılarını oldukça yüksek düzeyde yansıtıyor. Yenilikleri olduğu gibi olduğu şekilde görmekte zorlanıyor. Ama önemli olan şey arkasında iyi niyet var. Sektörün gelişmesini desteklemek var. Halka daha iyi hizmet ulaştırılmasının önüne geçmemek var. Dolayısıyla iki iyi niyetli insanın bir araya gelip bir evlilik yürütmeye çalışması ne kadar zorsa sektörle düzenleyicilerin de her ikisinde iyi niyetle yaklaşarak bazen işte tartışarak, bazen küserek, bazen tamamen el ele kol kola yürüttükleri bence bir düzen var ortalıkta Türkiye'de. Dünyada da çok da farklı değil. Tabii bizim ülkemizin özelinde bazı ülkemize has problemler var. Bunların da göz ardı edilmeden düzenlemeler yapılması gerekiyor. Ülkemize has olan kısımları çıkarırsak çok da büyük bir farkı yok bence yurt dışındaki düzenlemelerden. Ama aynı oran devam ediyor. Yurt dışındaki bir örneğin ifade özgürlüğü başka bir yasa kapsamında Türkiye'de nasıl ele alındığı karşılığı, Avrupa'da nasıl ele alındığı oranı neyse video ile yapılan iletişimdeki özgürlük oranları da benzer şekilde taşınmış. Yani video diğerlerinden daha kötü durumda veya daha iyi durumda değil. Özgürlüklerimiz ne sınırlardaysa genel olarak onlar kapsamında gelişen bir ortam olarak görüyorum ben.
Peki. Şey var, IPTV'deki çeşitlilik modelleri ve içerik planlamalarının nasıl yapıldığı, nasıl yapılması gerektiği ya da bununla ilgili çalışmalar, çeşitlilik modelleri. Bir de sizin Vestel olarak bir takım çalışmalarınız var. Genel olarak çeşitlilik modelleri nasıl işliyor?
IPTV üzerinde çok söylenecek bir şey yok. Çünkü o klasik yayıncılığın başka bir medyadan aktarılması. Onun içindeki VOD ve VOD benzeri şeyler bugün için çok bilinen konular değil. Bir yayıncı şöyle açıklamıştı. Bizi kanal yapan şey şudur. Bizim tek bildiğimiz şey veya bizim en önemli bilgimiz hangi videodan sonra hangi videoyu gösterirsek zaman akımında izleyici oranımızı en yüksek tutarız. En büyük bilgimiz budur. Yayın akışıdır. Bizim en değerli hissettiğimiz, en kıymetli insanlarımız yayın akışını ve o akışın içindeki programları belirleyen kişiler. Birisi programları belirliyor veya aynı kişi. Bir de onları hangi sırada vereceğimizi, hangi saatte vereceğimizi belirliyor. Şimdi olay OTT gibi istek izlenene gelince yayın akışının bir önemi kalmıyor. Neyi neyin arkasından verdiğiniz diye bir konu kalmıyor. Bu bireylerin kendi playlistlerini yaparak izlemesi modeline döndüğü için o işlem son kullanıcıya kaydırılıyor. Aslına bakarsanız radyo da böyle bir şey. Radyo dediğin şey bir tane playlist. Onlarca bir audio parçayı arka arkaya çalıyor. Arada da bazı insanlar konuşuyor. Bu web sitesinde de OTT'de de yapılabilecek bir şey. Eminim bazı şirketler, bazı kurumlar, bazı bireyler çıkıp çok güzel playlistler yapacaklar. Bugünkü televizyon yayını karşılığı. Onları takip eden insanlar olacak ve bunları dinleyecek, seyredecek, izleyecek. Ama bugün bu işi yapan insanlar artık bir akış diye bir şey söz konusu olmadığı için böyle bir uzmanlık gitgide halka doğru kayıyor, son kullanıcıya doğru kayıyor. Ama hangi yayınları vereyim bu hala bir hangi videoları vereyim bu hala bir uzmanlık. Uzmanlaşacaklardır. Ben haber vereyim, ben spor vereyim, ben efendim şu tip görüşü yansıtan videoları vereyim, ben user generated'e yoğunlaşayım, ben kadın programlarına yoğunlaşayım. Bu tip uzmanlaşmalar mutlaka olacaktır. Yani bu tip bilgileri olan insanlar olacaktır ortalıkta. Yeni düzende. Ama hani IPTV'ye özel cevap veremiyorum ama tüm genel IP üzerinden yayıncılığa özel yeni düzende hangi videoları ne zaman koyayım, rakiplerimde ne var, sanki bir mal satarmış gibi, her bir medya tek tek bir malmış gibi bunları nasıl konumlandırayım, kaç liradan vereyim, hangi üyelik altında vereyim, uzmanlıklar buraya doğru kayıyor bence.
Bir de tematikleşme veya yani sizin Vestel olarak yaptığınız çalışmalar var.
Önce tematikleşmeyi söyleyeyim. İşte bu internetin özgür olduğu, herkese söz hakkı tanındığı, söyleyecek bir şeyin varsa söyle, dinleyen dinler modelini söylüyoruz. Herkes bir kanal kurabilir. Video çekebilen, video üretebilen herkes, kanal demeyeyim ama herkes bir servis, video servisi, video mesajı veren bir servis kurabilir. Dolayısıyla tematikliğin en son noktası zaten bu olabilir herhalde. Bundan daha ileriye nasıl gider ben hayal edemiyorum. Vestel olarak yaptıklarımızda ise biz işin cihaz tarafındaki son noktası olduğumuz için ilk yapmaya çalıştığımız cihazlarımızı olduğunca yetenekli yapıp internetin, OTT'nin, IPTV'nin sunduğu her şeyi olabildiğince insanlara verebilmek. Eğer bunu yaparken cihaz kullanıcısı karmaşık olduğu için onlarca video sitesine ulaşmakta zorlanırsa ilk yapmaya çalıştığımız şey onlara bir portal yapmak. Aynı internette olduğu gibi yüzlerce portal var internette. Girdiğinizde ya ararsınız ya da bir portale girersiniz. Oradan istediklerinize ulaşırsınız. Ve arama mantığı henüz çok fazla milyonlarca OTT sitesi olmadığı için ve hepsi doğrudan erişilebilir olmadığı için teknolojinin geldiği noktada televizyon üreticisinin, cep telefonu üreticisinin, tablet üreticisinin bunlara erişebilirsin. Bunlar benimle uyumlu. Bunlar iyi çalışıyor, al onlar da bu sıradadır, böyledir demesi kullanıcıya yardım etme amacıyla yapılan bir şey. Biz de yapıyoruz Vestel olarak bunu. Dolayısıyla portallerimiz var, birçok içeriğe ulaşımı sağlıyoruz. Eğer içerik sahipleri bunları geliştirmekte yavaş kalıyorsa veya yetenek olarak yapmıyorlarsa veya istek olarak yapmıyorlarsa bunları onlar adına, kullanıcımızın adına onlardan bunu alıp geliştiriyoruz. Bu uygulamaları koyuyoruz. Böylelikle bu videolara, bu içeriklere erişmelerini sağlıyoruz televizyon üzerinden. Bunun tabii aynısı kutu üzerinden de erişmelerini sağlıyoruz. Bugünkü model son kullanıcının isteyebileceği, istediği her şeyi bu cihazlar üzerinden internet bağlantısını varsayan bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu.
Yani bu soru belki biraz şey olacak ama yani hani sizin bu açıklamalarınızdan sonra birkaç yapılan daha görüşmede farklı gittim. Siz burada daha farklı gidiyor tabii, daha teknik ve daha detaylı. Ama böyle bir sorumuz da var bizim denekler üzerine. IPTV akıllı cihazların bir platformu mu dedik. Akıllı cihazlarla IPTV arasındaki fark. Yani hani siz aslında cevabını verdiniz burada.
Evet, evet. Verdiniz. Yani akıllı cihaz demek aslında OTT gibi servisleri doğal olarak verebilen servisler. Bir de akıl deyince şunlar öngeliyor. Daha çok öneri yapabilen. Yani aklın seviyelerinden bahsedelim. İlk olarak akıllı denen şey standart bu cihazın kullanılma amacı neyse onun ötesine geçebilen. Yani bu bir telefonsa telefon olmanın ötesine geçebiliyor mu? Televizyonsa klasik televizyoncunun ötesine geçebiliyor mu? Geçiyorsa buna akıllı diyoruz. Neyle geçiyor? Ev içindeki cihazlarla bağlanıyor televizyon. Bu internete giriyor, web sayfasına giriyor. İşte bazı uygulamalar indiriyorsunuz, sizin yapacaklarınız listesini tutuyor gibi basit işlerden başlayıp ne bileyim içinde gyro var, koştuğunuz adımları ölçüyor, onu kiloyla eşleştiriyor, sizi tanıyor, şeker seviyenizi biliyor, nabzınızı ölçüyor, ona göre 3 dakika sonra kalp krizi geçireceksin diyor. O akla kadar da gidebiliyor. Hani aklın sonu yok. İnsanların beklentisi ise içeriye kolay erişmek. Dolayısıyla akıl gerekiyor. Yüzlerce site var. Nasıl Google bize aratıyor, buluyor. Google ciddi bir akıl demek. Demek ki interneti anlayan bir şey var önümüzde. Bütün arama motorları için geçerli tabii. Bizim de daha fazla akıl katıp içeriye daha kolay erişmesini sağlayıp belki de yazarak değil sallayarak veya hiçbir şey demeden beni tanıdığı için bana öneri yaptırtarak veya arkadaşlarımın beğendiklerini bana göstererek gibi gibi daha fazla akıl katmaya çalışılıyor. IPTV ise klasik anlamında tamamen yayıncıların bir diğer versiyonu. IPTV için akıllı platformlar gerekiyor mu? Geniş anlamında gerekiyor, dar anlamında gerekmiyor. O bunun akıllı cihaz kavramı bunların çok daha ötesinde konular.
Reklam pastasını sorduk buradaki rütünümüzde. Yani IPTV'ler konumlandırma açısından ekleyeceğiz. Ona bir şey olursa genel değerlendirmede ekleriz. OTT kavramı en son sorularımızdan da ama sizin ilk
sözlerine başlamanız
yukarı çıktık ve en temel kavramımız oldu. Bir de yani son soru olarak dünya geneline baktığınız zaman IPTV'nin geleceği olup olmadığına ilgili bir genel bir analiz. Aslında verdiniz bunun cevabını da ama hani ben şimdi onu tamamlayacağım. Ve televizyon yayıncı açısından yani televizyon yayıncılığında son nokta mı televizyon modeli açısından dedik. Onu da cevaplarını verdiniz ama bütün bu soruyla beraber siz de hani şunu da eklemek gerekir. Böyle bir genel bir bakış ve genel bir değerlendirme yaparsanız bu da söylenebilir gibi dediniz. Yani bu soruların dışında ben de bir şeyler söylemek gerekirse.
Aslında çoğunu söyledim.
Ama hani eklemeniz gereken son değerlendirme açısından ne olabilir?
Genel anlamıyla IPTV dediğimizde genel anlamıyla OTT'yi de kapsayan internet televizyonculuğu, internet yayıncılığı, internet videoculuğu dediğimizde gelinen son nokta bu. Bağlantılı, sosyal olan, arkadaşlarımla ilişkili, benim kişiliğimle ilişkili, benim tercihlerimle ilişkili, son kullanıcıyı merkeze koyan, yani benim adıma kararların verildiği değil, bana önerilerin yapıldığı, benim içinden seçtiğim veya benim kendi kendime ürettiğim, benim herkesin seyrettiğim, her şeye ulaşabildiğim, sadece belirli insanların değil, istediğim herkese erişebildiğim bir yayıncılık modeli. Özeti, internetin video versiyonu. İnternet bugün neyse ve insan hayatına neler getirdiyse biz onun video versiyonundan bahsediyoruz. Aslına bakarsanız, hep klasik örnek, her şey tekstle başlıyor, sözle başlıyor az çok. Sonra resimler koyduğunuzda anlatım güçleniyor. Video bunun gelebileceği son nokta. Bunun ötesinde ne olabilir? Videonun içini analiz edebilir. Benim gözümün, beynimin algılayamadığı şeyleri bana çıkarıyor olabilir. Video analiz yöntemleriyle. Örneğin karşımdakinin yalan söylediğini otomatik olarak detect edip bana söylüyordur. Ben onu bu beynimle algılayamıyorumdur. Ama beş duyu organımla hissedebildiğim şeyleri vermeye en yakın olan iletişim mesaj şekli bugün video. İnternet bugün en gelişmiş iletişim yöntemi. Dolayısıyla ben en gelişmiş iletişim yöntemini en gelişmiş mesajla birleştiriyorum. Dolayısıyla geldiğimiz son nokta bu. Bunun ötesi bugün biz laboratuvarlarda da öngöremiyoruz. Akademide de öngöremiyoruz. Ve biz bunu bugün hayata geçirme, yani execution aşamasındayız. Adını ne derseniz deyin, OTT deyin, IPTV deyin, çift yönlü iletişim deyin, sosyal medya deyin, ne derseniz deyin ama geldiğimiz son nokta bu. Dolayısıyla bunun önünde hiçbir şey de duramaz. Bu tüm iş modellerini değiştireceği gibi tüm alt teknolojileri de değiştirecek. Daha çok uzun yıllar bununla yaşamamızı bekliyor. İyiyseniz birileri sizi bulur, seyreder, dinler. Diğerinde ise iyi olup olmadığınızı bilmek için önce bir yatırım yapmanız gerekiyor. Burada bir yatırım yok. Küçük başlayıp büyüyebilirsiniz. Bu yereller için iyi olan bir şey. Yani yerel, küçük. İnternet demek, IPTV, OTT demek küçüklere yaşam şansı veren, küçüklere büyüme imkanı veren, kartelleri kıran bir yapı demek. Şimdi kartellere gelelim. Bir de global açıdan bakalım. Şimdi yerel dedik, küçükler yapabiliyor dedik, büyükler ne yapabilir? Büyükler de çok büyüyebilir. Google 38 milyar dolar ciro yapıyor. 37 milyar dolar reklam geliri elde ediyor. Online reklam geliri 71 milyar dolar. Google online geliri yarıdan fazlasını yapıyor bütün dünya yüzeyinde. Bugün sizin de ihtimalle ilk search sayfanız Google. İşte bu da global kartel demek. Yani hem büyüklerin işine yarıyor, hem küçüklerin işine yarıyor. Kimin işine yarıyor? İyiysen, internet öyle bir dünya. İyiysen alıyorsun. Küçüksen büyüyebiliyorsun, büyüksen daha büyüyebiliyorsun. İyi bir şey sunmuyorsan kaybolup gidiyorsun. Justin Bieber diye bir Kanadalı bir çocuk var. Dünyada en çok seyredilen televizyon programı 2011'deki Super Bowl Amerika'daki. 700-750 milyar kişi seyretmiş. Milyon kişi seyretmiş. O yayınlandı. Justin Bieber'ın bir tane ilk çıkış videosunu 707 milyon YouTube'da view almış. Kopyalarıyla birlikte 1 milyarın üstünde seyredilmiş. Super Bowl'a yapılan yatırım inanılmaz boyutta. Justin Bieber bir tane video çekmiş, onu koymuş. İyiyseniz tutuyor. Yani internet demek özgürleşmek, demokratikleşmek, özelleşmek, serbest ekonomi, sonuna kadar serbest ekonomi. Ya kuralları yok mu? Problemler yok mu? İşte o da işin politik kısmı. Sınırlar yok mu? Birbirine empoze etmeye çalışmıyor mu? O onu bastırmıyor, o ona haksız yapmıyor mu? O ona küfretmiyor mu? O onun kişilik haklarına zarar vermiyor mu? Bunlar da internetin problemleri. Ve bütün bu problemler IPTV, OTT, WebTV olduğu gibi taşınıyor. Ama bütün olanaklar da olduğu gibi taşınıyor. Dolayısıyla IPTV, OTT, WebTV eşittir bugünkü internetteki web siteleri, bugünkü internetteki durum. Arada hiçbir fark yok. Sadece bunun video versiyonu. Eğer bugün internet kötüyse, bu bahsettiğimiz girişimler de kötü. Bugün internet iyiyse ve kalması ve gelişmesi gerekiyorsa ve onun önünde hiçbir şey duramıyorsa, o zaman yarın bu OTT'nin, WebTV'nin, IPTV'nin de önünde hiçbir şey duramayacak. Bütün alternatif yöntemler gidecek. Gidiyor mu? Örnek veriyorum. Yazılı basın reklamcılığı yıldan yıla %1.6 büyüyor. İnternet reklamcılığı yıldan yıla %20 büyüyor. Bu bir yılda iki katı demek. Diğerin ise bir yılda %7'si demek. Para olmayan yerde gelişme olmaz. Dolayısıyla yazılı medya belirli nişler dışında ölmeye başladı. Şu anda televizyonda verilen reklamda %5.6 yıldan yıla büyüyor. Ha ne kadar bu çıkar bilemeyiz. Hala bu hala en önemli mecralardan biri. Benim beklentim, bükemediğiniz eli öpeceksiniz sonunda. Ve her şey buraya doğru gidecek. Çünkü bugünkü medya bu. Tabii bunun içinde mobil de var. Tamam. Bunun içinde mobil de var. Dolayısıyla... Dolayısıyla mobil dediğimizde ben onu da IPTV'nin dışında bırakmıyorum. Mobil TV'den bahsediyorum. Benim için önemli olan video. videonun verilme yöntemi, eğer bu yöntemin temelinde şey yatıyorsa, internet protokolünden göndermek ve internet iş modelleri yatıyorsa, o zaman bu bizim için IPTV, Web TV, OTT, Mobil TV, bunların hepsi klasik mecralara alternatif olan gelen yöntem. Mobilin de çok büyümesini bekliyorum.
Peki IPTV ne
ilkler
ve yenilikler getirecek? Onu da bir sürü şey yaparsak bu sorunun devamında Türkiye'ye.
İlk getirdiği şey istediğini istediğin zaman seyret. İlk getirdiği yenilik bu. İkinci getirdiği yenilik istediğini istediğin yerden seyret. Televizyondan, cep telefonundan, PC'den, bambaşka bugün bilmediğin bir cihazdan. Ama istediğin yerden seyret modelini getirecek. Daha önce neyi getirmişti? İstediğin zaman seyret modelini getirmiş. Ne zaman canın istiyorsa o zaman seyret. Bunları getirecek. Üçüncüsü bunu başka iş modelleriyle birleştirecek. Nedir? Paranın genellikle yayıncılık medya dünyasında paranın kaynağı büyük bir çoğunlukla reklam. Medyanın kendisinin doğrudan satışı yerine bu medyanın reklam karşılığında verilmesi. Reklamcılık modelleri gelişiyor. Yine IPTV ile targeted reklam olabiliyor. Reklamı kime verdiğinizi bilebiliyorsunuz. X videosunu seyreden adama Y reklamını verebiliyorsunuz. Bunların hepsi sizi doğrudan reklamcılığı da değiştiren yöntemler. Tüm rating sistemini değiştiriyor. Rating artık bir estimation değil, gerçekten ölçülmüş, absolut bir değer haline geliyor. Bu çok kıymetlendiriyor. Reklam işinin çok artmasına yol açıyor. Çünkü ölçemediği bir şeye para veren kişi çekinceli yaklaşıyor. Ama tüm doğrudan ölçebildiği bir şeye para veriyor. Örneğin internetteki reklamcılık tıklaya, izleye, binde bir oranında para verirken, pardon tıkla izleye değil, görünen reklama binde bir verirken, tıklanan reklama bire bir veriyor. Mantıken. Diyelim ki $1 harcayacaksınız. Tıklayıp sizin sitenize gelen adama $1 harcama yaparken, sizin sitenizin adının gözüktüğü sayfaların 1000 tanesine $1 veriyorsunuz. Demek ki targeted reklam çok pahalı. Televizyona bakın, şu kanalı seyrettim diyorsunuz. Kim biliyor neyin nasıl seyredildiğini? 1000 kişilik bir örnek grubu, bilmem kaç milyon kişinin davranışını örneklediğini biz varsayıyoruz. Artı bunu da sadece görüyor. Kimin gördüğünü bile tam olarak bilemiyoruz. Çünkü o 1000 kişinin içinde de AB grubuna ayırmışız birkaç kişiyi. Onlardan bir estimate alıyoruz. Tabii bilimin istatistik anlamında gelebildiği değer neyse onu biliyoruz. Diğerinde gerçekten ölçüyoruz. Sadece bilim de değil, bu işin içine sahtekarlık da giriyor, başka işler de giriyor. Ben yapanı tenzih ederek söylüyorum. Her ülkede bu tip konular var. Gerçekten ölçüldü, ölçülmedi, yanlış ölçüldü diye. Reklam verenin içini kaldıran, reklam vereni vermekten caydıran söylemler var ortada. Halbuki IPTV tam olarak ölçüyor. Tam olarak sonuçlarını alabiliyorsunuz. Hatta ilerleyen dönemde malınızı oradan mı satacaksınız? Yani reklamı sadece vermekle kalmayacaksın. Dünyadaki en değerli reklam, insanların satın alma kararını verdiği anda kendisine gösterilen reklam. Yani targeted böyle satmak isteyen adam falan filan değil. Dünyadaki en kıymetli reklam, siz şeker almaya gittiğinizde tam tercihinizi yapacağınız anda gördüğünüz şeker reklamı en kıymetlisi. O nedenle dikkat ederseniz rafların başlarında Digital Signage adı altında reklamlar yapılıyor. O rafta satılan ürünlerden birinin reklamı oynuyor. İşte en kıymetli reklam o. Eğer ben televizyon seyrederken bir şey almak hoşuma giderse, orada gördüğüm, televizyonda seyrettiğim bir şey ve onu da alabiliyorsam, o zaman işte benim için en kıymetli olan reklam o. IPTV böyle büyük reklam şeyi getirebilecek. Artı mikro ödeme getirecek. Eğer ben istediğim şey istediğim zaman seyredebiliyorsam, o zaman belirli kararları o anda verebilirim. Halbuki bana baştan sen HBO'ya üye ol, sen şu bilmem ne kanalına üye ol dersen, ben düşünüyorum acaba önümüzdeki ay iş durumum nasıl olacak, acaba eve zamanında gelebilecek miyim, gelemeyecek miyim, onları bilmiyorum. Ama eve geldiğimde bana derse ki 15 kuruş harcayarak şunu seyredebilirsin derse, ben onu belki de çekinmeden verebilirim. Tabii benden 3 lira, 5 lira, 100 lira isterse onu vermiyorum ama mikro ödeme sayılarına indirebilirsem, bunu da birçok insan yapıp bu videoyu oraya koyan insan ciddi bir gelir elde ediyorsa, örneğin Apple'da 1 dolara application indiriyorsunuz. Şu anda Angry Birds'ün sahipleri milyonlarca dolarlık insan oldular. 1 dolara indirilen programla. Demek ki 1 dolarlık bir şey çok satılırsa, işte IPTV'nin, işte BB'nin getirdiği bir şey, demek ki yüksek gelirler elde edilebilir. Bununla da bu sektör döner. IPTV son kullanıcıya seçenek, özgürlük getiriyor. Her ülkenin içeriğini görmeyi, sınırların olmadığı içeriği görmeyi, yerel içeriği görmeyi, küçük adamı, sesini duyamadığı adamı görmeyi, long tail'da hayatı boyunca hiçbir zaman hiçbir uyduda kanal kiralayacak kadar parası olmayacak adamı da görebiliyor. Çok büyükleri de görebiliyor. İstediği zaman görebiliyor, istediği cihazdan görebiliyor. Bu son kullanıcının kazandı. İçerik sahibi de hiçbir zaman erişemeyeceği kullanıcıya, hiçbir zaman ölçemeyeceği kadar kesinlikle, hiçbir zaman doğrudan satış yapamayacağı boyutta satış yapmayı, gösterim yapmayı, medyasını koymayı sağlatıyor. Herkesin çıkarına olan bir şey. Bakarsın.
Yürütücü ekipten ilgili şartları söyleyeyim. IPTV'deki yasal düzenlemeler hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Türkiye'de ve dünyadaki yasal düzenlemeler nasıl yapılıyor? Türkiye'deki yasal düzenlemeler eksik yok.
Neredeyse her ülkede bir yeni medya adı altında bir düzenleme komitesi var. Her ülkede çalışıyor, Avrupa'da da çalışıyor. Yeni kuralları koymaya çalışıyorlar. Örneğin artık yayın akmadığı için eskiden, örnek olsun diye söylüyorum, eskiden çocuklara zarar verici yayınları belirli bir saatten önce yayınlanmasına karşı bir önlem alınabiliyordu. Ama siz bunu istediğin zaman izle modeline getirirseniz bunu zorlamak için yeni yasalar gerekiyor. Örneğin diyecek ki üreticiye şu saatten önce bu videolara erişilebilir, kılma. Mesela eskiden böyle bir yasa yoktu, şimdi böyle bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Bunlar zamanında ve düzgün olarak yapılıyor mu? Bizde düzenlemeyi yapanlar daha çok Avrupa'da yapılan düzenlemeleri takip etmeye çalışan, hani olaya benim görebildiğim kadarıyla hoşgörülü yaklaşan, sektörün büyümesinin önüne geçmemeye özen gösteren ama istemeden de olsa zaman zaman geçen bir yönetmelik düzeni var bizde. Devletin var olan kanunlarıyla eşleşmesi veya ona karşı olmaması gerektiği için bazı durumlarda yönetmelik yetmiyor, kanunun değişmesi gerekiyor. Tabii bu da yasama gerektirdiği için işi uzatıyor. Dolayısıyla her yeni olan sektörde olduğu gibi önce gelişme oluyor, sonra yönetmelik onu takip ediyor. Tabii bu hoş değil. Tersi olsaydı insanlar daha fazla yatırım yapma iştahına sahip olurdu. En büyük problem insanlar yatırım yaparken düzenlemenin olmaması durumunda kendilerine ters bir düzenleme çıkma riskine karşı iştahları düşük oluyor. Bu bütün ülkelerde de az çok böyle. Bizde de bunun çok da dışına çıkılabilmiş değil. Nasıl düzenleneceğini bilmediğimiz için biraz çekiniyoruz. Peki düzenleme olduktan sonra ne oluyor? Düzenleme tabii eski bakış açılarını oldukça yüksek düzeyde yansıtıyor. Yenilikleri olduğu gibi, olduğu şekilde görmekte zorlanıyor. Ama önemli olan şey arkasında iyi niyet var. Sektörün gelişmesini desteklemek var. Halka daha iyi hizmet ulaştırılmasının önüne geçmemek var. Dolayısıyla iki iyi niyetli insanın bir araya gelip bir evlilik yürütmeye çalışması ne kadar zorsa, sektörle düzenleyicilerin de her ikisinde iyi niyetle yaklaşarak, bazen işte tartışarak, bazen küserek, bazen tamamen el ele kol kola yürüttükleri bence bir düzen var ortalıkta Türkiye'de. Dünyada da çok da farklı değil. Tabii bizim ülkemizin özelinde bazı ülkemize has problemler var. Bunların da göz ardı edilmeden düzenlemeler yapılması gerekiyor. Ülkemize has olan kısımları çıkarırsak çok da büyük bir farkı yok bence yurt dışındaki düzenlemelerden. Ama aynı oran devam ediyor. Yurt dışındaki bir örneğin ifade özgürlüğü başka bir yasa kapsamında Türkiye'de nasıl ele alındığı karşılığı Avrupa'da nasıl ele alındığı oranı neyse, video ile yapılan iletişimdeki özgürlük oranları da benzer şekilde taşınmış. Yani video diğerlerinden daha kötü durumda veya daha iyi durumda değil. Özgürlüklerimiz ne sınırlardaysa genel olarak onlar kapsamında gelişen bir ortam olarak görüyorum ben.
Peki. Şey var, IPTV'deki çeşitlilik modelleri ve içerik planlamalarının nasıl yapıldığı, nasıl yapılması gerektiği ya da bununla ilgili çalışmalar, çeşitlilik modelleri. Bir de sizin Vestel olarak bir takım çalışmalarınız var. Genel olarak çeşitlilik modelleri nasıl işliyor?
IPTV üzerinde çok söylenecek bir şey yok çünkü o klasik yayıncılığın başka bir medyadan aktarılması. Onun içindeki VOD ve VOD benzeri şeyler bugün için çok bilinen konular değil. Bir yayıncı şöyle açıklamıştı, bizi kanal yapan şey şudur. Bizim tek bildiğimiz şey veya bizim en önemli bilgimiz hangi videodan sonra hangi videoyu gösterirsek zaman akımında izleyici oranımızı en yüksek tutarız. En büyük bilgimiz budur, yayın akışıdır. Bizim en değerli hissettiğimiz, en kıymetli insanlarımız yayın akışını ve o akışın içindeki programları belirleyen kişiler. Birisi programları belirliyor veya aynı kişi. Bir de onları hangi sırada vereceğimizi, hangi saatte vereceğimizi belirliyor. Şimdi olay OTT gibi istek izlenene gelince yayın akışının bir önemi kalmıyor. Neyi neyin arkasından verdiğiniz diye bir konu kalmıyor. Bu bireylerin kendi playlistlerini yaparak izlemesi modeline döndüğü için o işlem son kullanıcıya kaydırılıyor. Aslına bakarsanız radyo da böyle bir şey. Radyo dediğin şey bir tane playlist. Onlarca bir audio parçayı arka arkaya çalıyor. Arada da bazı insanlar konuşuyor. Bu web sitesinde de OTT'de de yapılabilecek bir şey. Eminim bazı şirketler, bazı kurumlar, bazı bireyler çıkıp çok güzel playlistler yapacaklar. Bugünkü televizyon yayını karşılığı. Onları takip eden insanlar olacak ve bunları dinleyecek, seyredecek, izleyecek. Ama bugün bu işi yapan insanlar artık bir akış diye bir şey söz konusu olmadığı için böyle bir uzmanlık gitgide halka doğru kayıyor, son kullanıcıya doğru kayıyor. Ama hangi yayınları vereyim bu hala bir, hangi videoları vereyim bu hala bir uzmanlık. Uzmanlaşacaklardır. Ben haber vereyim, ben spor vereyim, ben efendim şu tip görüşü yansıtan videoları vereyim, ben user generated'e yoğunlaşayım, ben kadın programlarına yoğunlaşayım. Bu tip uzmanlaşmalar mutlaka olacaktır. Yani bu tip bilgileri olan insanlar olacaktır ortalıkta, yeni düzende. Ama hani IPTV'ye özel cevap veremiyorum ama tüm genel IP üzerinden yayıncılığa özel yeni düzende hangi videoları ne zaman koyayım, rakiplerimde ne var, sanki bir mal satarmış gibi, her bir medya tek tek bir malmış gibi bunları nasıl konumlandırayım, kaç liradan vereyim, hangi üyelik altında vereyim, uzmanlıklar buraya doğru kayıyor bence.
Bir de tematikleşme ve yani sizin Vestel olarak yaptığınız çalışmalar var.
Önce tematikleşmeyi söyleyeyim. İşte bu internetin özgür olduğu, herkese söz hakkı tanındığı, söyleyecek bir şeyin varsa söyle, dinleyen dinler modelini söylüyoruz. Herkes bir kanal kurabilir. Video çekebilen, video üretebilen herkes, kanal demeyeyim ama herkes bir servis, video servisi, video mesaj veren bir servis kurabilir. Dolayısıyla tematikliğin en son noktası zaten bu olabilir herhalde. Bundan daha ileriye nasıl gider ben hayal edemiyorum. Vestel olarak yaptıklarımızda ise biz işin cihaz tarafındaki son noktası olduğumuz için ilk yapmaya çalıştığımız cihazlarımızı olduğunca yetenekli yapıp internetin, OTT'nin, IPTV'nin sunduğu her şeyi olabildiğince insanlara verebilmek. Eğer bunu yaparken cihaz kullanıcısı karmaşık olduğu için onlarca video sitesine ulaşmakta zorlanırsa ilk yapmaya çalıştığımız şey onlara bir portal yapmak. Aynı internette olduğu gibi yüzlerce portal var internette. Girdiğinizde ya ararsınız ya da bir portale girersiniz. Oradan istediklerinize ulaşırsınız. Arama mantığı henüz çok fazla milyonlarca OTT sitesi olmadığı için ve hepsi doğrudan erişilebilir olmadığı için teknolojinin geldiği noktada televizyon üreticisinin, cep telefonu üreticisinin, tablet üreticisinin bunlara erişebilirsin. Bunlar benimle uyumlu. Bunlar iyi çalışıyor, Allah onlar da bu sıradadır, böyledir demesi kullanıcıya yardım etme amacıyla yapılan bir şey. Biz de yapıyoruz Vestel olarak bunu. Dolayısıyla portallerimiz var, birçok içeriğe ulaşımı sağlıyoruz. Eğer içerik sahipleri bunları geliştirmekte yavaş kalıyorsa veya yetenek olarak yapmıyorlarsa veya istek olarak yapmıyorlarsa bunları onlar adına, kullanıcımızın adına onlardan bunu alıp geliştiriyoruz. Bu uygulamaları koyuyoruz. Böylelikle bu videolara, bu içeriklere erişmelerini sağlıyoruz televizyon üzerinden. Bunun tabii aynısını kutu üzerinden de erişmelerini sağlıyoruz. Bugünkü model son kullanıcının isteyebileceği, istediği her şeyi bu cihazlar üzerinden internet bağlantısını varsayan bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu.
Yani bu soru belki biraz şey olacak ama yani hani sizin açıklamalarınızdan sonra birkaç yapılan daha görüşmede farklı gittim. Siz burada daha farklı diyor tabii, daha teknik ve daha detaylı. Ama böyle bir sorumuz da var bizim denekler üzerine. IPTV akıllı cihazların bir platformu mu dedik. Akıllı cihazlarla IPTV arasındaki fark. Yani hani siz aslında cevabını verdiniz burada.
Evet, evet. Yani akıllı cihaz demek aslında OTT gibi servisleri doğal olarak verebilen servisler. Bir de akıl deyince şunlar öngeliyor. Daha çok öneri yapabilen. Yani aklın seviyelerinden bahsedelim. İlk olarak akıllı denen şey standart bu cihazın kullanılma amacı neyse onun ötesine geçebilen. Yani bu bir telefonsa telefon olmanın ötesine geçebiliyor mu? Televizyonsa klasik televizyoncunun ötesine geçebiliyor mu? Geçiyorsa bu da akıllı diyoruz. Neyle geçiyor? Ev içindeki cihazlarla bağlanıyor televizyon. Bu internete giriyor, web sayfasına giriyor. İşte bazı uygulamalar indiriyorsunuz. Sizin yapacaklarınız listesini tutuyor gibi basit işlerden başlayıp ne bileyim içinde gyro var, koştuğunuz adımları ölçüyor, onu kiloyla eşleştiriyor, sizi tanıyor, şeker seviyenizi biliyor, nabzınızı ölçüyor, ona göre 3 dakika sonra kalp krizi geçireceksin diyor. O akla kadar da gidebiliyor. Hani aklın sonu yok. İnsanların beklentisi ise içeriye kolay erişmek. Dolayısıyla akıl gerekiyor. Yüzlerce site var. Nasıl Google bizi aratıyor, buluyor. Google ciddi bir akıl demek. Demek ki interneti anlayan bir şey var önümüzde. Bütün arama motorları için geçerli tabii. Bizim de daha fazla akıl katıp içeriye daha kolay erişmesini sağlayıp belki de yazarak değil sallayarak veya hiçbir şey demeden beni tanıdığı için bana öneri yaptırtarak veya arkadaşlarımın beğendiklerini bana göstererek gibi gibi daha fazla akıl katmaya çalışılıyor. IPTV ise klasik anlamında tamamen yayıncıların bir diğer versiyonu. IPTV için akıllı platformlar gerekiyor mu? Geniş anlamında gerekiyor, dar anlamında gerekmiyor. O bunun akıllı cihaz kavramı bunların çok daha ötesinde konular.
Reklam pastasını sorduk buradaki ürünümüzde. Yani IPTV'ye konumlandırma açısından ekleyeceğiz. Ona bir şey olursa genel değerlendirme de ekleriz. O kavramı en son sorularımızdan da ama sizin ilk
genelde başlamada
yukarı çıktık ve en temel kavramımız oldu. Bir de yani son soru olarak dünya geneline baktığınız zaman IPTV'nin geleceği olup olmadığına ilgili bir genel bir analiz. Hı hı. Aslında verdiniz bunun cevabını evet, da evet. Ama hani ben şimdi onu tamamlayacağım. Ve televizyon yayıncı açısından yani televizyon yayıncılığında son nokta mı televizyon modeli açısından dedik. Onu da cevaplayıp evet, verdiniz ama bütün bu soruyla beraber siz de hani şunu da eklemek gerekir. Böyle bir genel bir bakış ve genel bir değerlendirme yaparsanız bu da söylenebilir gibi dediniz. Yani bu soruların dışında da ben de bir şeyler söylemek gerekirse
aslında dediklerim gibi. Aslında çoğunu söyledim.
Ama hani eklemeniz gereken son değerlendirme açısından ne olabilir?
Genel anlamıyla IPTV dediğimizde genel anlamıyla OTT'yi de kapsayan internet televizyonculuğu, internet yayıncılığı, internet videocunu dediğimizde gelinen son nokta bu. Bağlantılı, sosyal olan, arkadaşlarımla ilişkili, benim kişiliğimle ilişkili, benim tercihlerimle ilişkili, son kullanıcıyı merkeze koyan, yani benim adıma kararların verildiği değil, bana önerilerin yapıldığı, benim içinden seçtiğim veya benim kendi kendime ürettiğim, benim herkesin seyrettiğim, her şeye ulaşabildiğim, sadece belirli insanların değil, istediğim herkese erişebildiğim bir yayıncılık modeli. Özeti, internetin video versiyonu. İnternet bugün neyse ve insan hayatına neler getirdiyse biz onun video versiyonundan bahsediyoruz. Aslına bakarsanız, hep klasik örnek, her şey tekstle başlıyor, sözle başlıyor az çok. Sonra resimler koyduğunuzda anlatım güçleniyor. Video bunun gelebileceği son nokta. Bunun ötesinde ne olabilir? Videonun içini analiz edebilir. Benim gözümün, beynimin algılayamadığı şeyleri bana çıkarıyor olabilir. Video analiz yöntemleriyle örneğin karşımdakinin yalan söylediğini otomatik olarak detect edip bana söylüyordur. Ben onu bu beynimle algılayamıyorumdur. Ama beş duyu organımla hissedebildiğim şeyleri vermeye en yakın olan iletişim mesaj şekli bugün video. İnternet bugün en gelişmiş iletişim yöntemi. Dolayısıyla ben en gelişmiş iletişim yöntemini en gelişmiş mesajla birleştiriyorum. Dolayısıyla geldiğimiz son nokta bu. Bunun ötesi bugün biz laboratuvarlarda da öngöremiyoruz. Akademide de öngöremiyoruz. Ve biz bunu bugün hayata geçirme, yani execution aşamasındayız. Adını ne derseniz deyin, OTT deyin, IPTV deyin, çift yönlü iletişim deyin, sosyal medya deyin, ne derseniz deyin, ama geldiğimiz son nokta bu. Dolayısıyla bunun önünde hiçbir şey de duramaz. Bu tüm iş modellerini değiştireceği gibi tüm alt teknolojileri de değiştirecek. Daha çok uzun yıllar bununla yaşamamızı bekliyor. İyiyseniz birileri sizi bulur, seyreder, dinler. Diğerinde ise iyi olup olmadığınızı bilmek için önce bir yatırım yapmanız gerekiyor. Burada bir yatırım yok. Küçük başlayıp büyüyebilirsiniz. Bu yereller için iyi olan bir şey. Yani yerel, küçük. İnternet demek, IPTV, OTT demek küçüklere yaşam şansı veren, küçüklere büyüme imkanı veren, kartelleri kıran bir yapı demek. Şimdi kartellere gelelim. Bir de global açıdan bakalım. Şimdi yerel dedik, küçükler yapabiliyor dedik, büyükler ne yapabiliyor? Büyükler de çok büyüyebilir. Google 38 milyar dolar ciro yapıyor. 37 milyar dolar reklam geliri elde ediyor. Online reklam geliri 71 milyar dolar. Google online gelirin yarıdan fazlasını yapıyor bütün dünya yüzeyinde. Bugün sizin de ihtimalle ilk search sayfanız Google. İşte bu da global kartel demek. Yani hem büyüklerin işine yarıyor, hem küçüklerin işine yarıyor. Kimin işine yarıyor? İyiysen, internet öyle bir dünya. İyiysen alıyorsun. Küçüksen büyüyebiliyorsun, büyüksen daha büyüyebiliyorsun. İyi bir şey sunmuyorsan kaybolup gidiyorsun. Justin Bieber diye bir Kanadalı bir çocuk var. Dünyada en çok seyredilen televizyon programı 2011'deki Super Bowl Amerika'daki. 700 yaklaşık 700-750 milyon milyar kişi seyretmiş. Milyon kişi seyretmiş. O yayınlandı. Justin Bieber'ın bir tane ilk çıkış videosunu 707 milyon YouTube'da view almış. Kopyalarıyla birlikte 1 milyarın üstünde seyredilmiş. Super Bowl'a yapılan yatırım inanılmaz boyutta. Justin Bieber bir tane video çekmiş, onu koymuş. Yani iyiyseniz tutuyor. Yani internet demek özgürleşmek, demokratikleşmek, özelleşmek, serbest ekonomi, sonuna kadar serbest ekonomi. Ya kuralları yok mu? Problemler yok mu? İşte o da işin politik kısmı. Sınırlar yok mu? Birbirine empoze etmeye çalışmıyor mu? O onu bastırmıyor, o ona haksız yapmıyor mu? O ona küfretmiyor mu? O onun kişilik haklarına zarar vermiyor mu? Bunlar da internetin problemleri. Ve bütün bu problemler IPTV, OTT, WebTV olduğu gibi taşınıyor. Ama bütün olanaklar da olduğu gibi taşınıyor. Dolayısıyla IPTV, OTT, WebTV eşittir bugünkü internetteki web siteleri, bugünkü internetteki durum. Arada hiçbir fark yok. Sadece bunun video versiyonu. Eğer bugün internet kötüyse, bu bahsettiğimiz girişimler de kötü. Bugün internet iyiyse ve kalması ve gelişmesi gerekiyorsa ve onun önünde hiçbir şey duramıyorsa, o zaman yarın bu OTT'nin, WebTV'nin, IPTV'nin de önünde hiçbir şey duramayacak. Bütün alternatif yöntemler gidecek. Gidiyor mu? Örnek veriyorum. Yazılı basın reklamcılığı yıldan yıla %1.6 büyüyor. İnternet reklamcılığı yıldan yıla %20 büyüyor. Bu bir yılda iki katı demek. Diğerin ise bir yılda %7'si demek. Para olmayan yerde gelişme olmaz. Dolayısıyla yazılı medya belirli nişler dışında ölmeye başladı. Şu anda televizyonda verilen reklamda %5.6 yıldan yıla büyüyor. Ha ne kadar bu çıkar bilemeyiz. Hala bu hala en önemli mecralardan biri. Benim beklentim bükemediğiniz eli öpeceksiniz sonunda. Ve her şey buraya doğru gidecek. Çünkü bugünkü medya bu. Tabi bunun içinde mobil de var. Bunun içinde mobil de var. Dolayısıyla... Yok yok, gerek yok. Dolayısıyla mobil dediğimizde ben onu da IPTV'nin dışında bırakmıyorum. Hı. Mobil TV'den bahsediyorum. Hı hı. Benim için önemli olan video. Videonun verilme yöntemi. Eğer bu yöntemin temelinde şey yatıyorsa, internet protokolünden göndermek ve internet iş modelleri yatıyorsa, o zaman bu bizim için IPTV, Web TV, OTT, Mobil TV, bunların hepsi klasik mecralara alternatif olan gelen yöntem. Mobilin de çok büyümesini bekliyorum.
Peki IPTV ne
ilkler
ve yenilikler getirecek? Onunla bir şey yaparsak bu sorunun devamında.
Türkiye'de. İlk getirdiği şey istediğini istediğin zaman seyret. İlk getirdiğin yenilik bu. İkinci getirdiğin yenilik istediğini istediğin yerden seyret. Televizyondan, cep telefonundan, PC'den, bambaşka bugün bilmediğin bir cihazdan. Ama istediğin yerden seyret modelini getirecek. Daha önce neyi getirmişti? İstediğin zaman seyret modelini getirmiş. Ne zaman canın istiyorsa o zaman seyret. Bunları getirecek. Üçüncüsü bunu başka iş modelleriyle birleştirecek. Nedir? Paranın genellikle yayıncılık medya dünyasında paranın kaynağı büyük bir çoğunlukla reklam. Medyanın kendisinin doğrudan satışı yerine bu medyanın reklam karşılığında verilmesi. Reklamcılık modelleri gelişiyor. Yine IPTV ile targeted reklam olabiliyor. Reklamı kime verdiğinizi bilebiliyorsunuz. X videosunu seyreden adama Y reklamını verebiliyorsunuz. Bunlar hepsi sizi doğrudan reklamcılığı da değiştiren yöntemler. Tüm rating sistemini değiştiriyor. Rating artık bir estimation değil, gerçekten ölçülmüş, absolut bir değer haline geliyor. Bu çok kıymetlendiriyor. Reklam işini çok artmasına yol açıyor. Çünkü ölçemediği bir şeye para veren kişi çekinceli yaklaşıyor. Ama tüm doğrudan ölçebildiği bir şeye para veriyor. Örneğin internetteki reklamcılık tıklaya, izleye, binde bir oranında para verirken, pardon tıkla izleye değil, görünen reklama binde bir verirken, tıklanan reklama bire bir veriyor. Mantıken. Diyelim ki $1 harcayacaksınız. Tıklayıp sizin sitenize gelen adama $1 harcama yaparken, sizin sitenizin adının gözüktüğü sayfaların 1000 tanesine $1 veriyorsunuz. Demek ki targeted reklam çok pahalı. Televizyona bakın, şu kanalı seyrettim diyorsunuz. Kim biliyor neyin nasıl seyredildiğini? 1000 kişilik bir örnek grubu, bilmem kaç milyon kişinin davranışını örneklediğini biz varsayıyoruz. Artı bunu da sadece görüyor. Kimin gördüğünü bile tam olarak bilemiyoruz. Çünkü o 1000 kişinin içinde de AB grubuna ayırmışız birkaç kişiyi. Onlardan bir estimate alıyoruz. Tabii bilimin istatistik anlamında gelebildiği değer neyse onu biliyoruz. Diğerinde gerçekten ölçüyoruz. Sadece bilim de değil, bu işin içine sahtekarlık da giriyor, başka işler de giriyor. Ben yapanı tenzih ederek söylüyorum. Her ülkede bu tip konular var. Gerçekten ölçüldü, ölçülmedi, yanlış ölçüldü diye. Reklam verenin içini kaldıran, reklam vereni vermekten caydıran söylemler var ortada. Halbuki IPTV tam olarak ölçüyor. Tam olarak sonuçlarını alabiliyorsunuz. Hatta ilerleyen dönemde malınızı oradan mı satacaksınız? Yani reklamı sadece vermekle kalmayacaksın. Dünyadaki en değerli reklam, insanların satın alma kararını verdiği anda kendisine gösterilen reklam. Yani targeted böyle satmak isteyen adam falan filan değil. Dünyadaki en kıymetli reklam, siz şeker almaya gittiğinizde tam tercihinizi yapacağınız anda gördüğünüz şeker reklamı en kıymetlisi. O nedenle dikkat ederseniz rafların başlarında Digital Signage adı altında reklamlar yapılıyor. O rafta satılan ürünlerden birinin reklamı oynuyor. İşte en kıymetli reklam o. Eğer ben televizyon seyrederken bir şey almak hoşuma giderse, orada gördüğüm, televizyonda seyrettiğim bir şey ve onu da alabiliyorsam, o zaman işte benim için en kıymetli olan reklam o. IPTV böyle büyük reklam şeyi getirebilecek. Artı mikro ödeme getirecek. Eğer ben istediğim şey istediğim zaman seyredebiliyorsam, o zaman belirli kararları o anda verebilirim. Halbuki bana baştan sen HBO'ya üye ol, sen şu bilmem ne kanalına üye ol dersen, ben düşünüyorum acaba önümüzdeki ay iş durumum nasıl olacak, acaba eve zamanında gelebilecek miyim, gelemeyecek miyim, onları bilmiyorum. Ama eve geldiğimde bana derse ki 15 kuruş harcayarak şunu seyredebilirsin derse, ben onu belki de çekinmeden verebilirim. Tabii benden 3 lira, 5 lira, 100 lira isterse onu vermiyorum ama mikro ödeme sayılarına indirebilirsem, bunu da birçok insan yapıp bu videoyu oraya koyan insan ciddi bir gelir elde ediyorsa, örneğin Apple'da 1 dolara application indiriyorsunuz. Şu anda Angry Birds'ün sahipleri milyonlarca dolarlık insan oldular. 1 dolara indirilen programla. Demek ki 1 dolarlık bir şey çok satılırsa, işte IPTV'nin, işte VB'nin getirdiği bir şey, demek ki yüksek gelirler elde edilebilir. Bununla da bu sektör döner. IPTV son kullanıcıya seçenek, özgürlük getiriyor. Her ülkenin içeriğini görmeyi, sınırların olmadığı içeriği görmeyi, yerel içeriği görmeyi, küçük adamı, sesini duyamadığı adamı görmeyi, long tail'de hayatı boyunca hiçbir zaman hiçbir uyduda kanal kiralayacak kadar parası olmayacak adamı da görebiliyor. Çok büyükleri de görebiliyor. İstediği zaman görebiliyor, istediği cihazdan görebiliyor. Bu son kullanıcının kazandı. İçerik sahibi de hiçbir zaman erişemeyeceği kullanıcıya, hiçbir zaman ölçemeyeceği kadar kesinlikle, hiçbir zaman doğrudan satış yapamayacağı boyutta satış yapmayı, gösterim yapmayı, medyasını koymayı sağlatıyor. Herkesin çıkarına olan bir şey. Bakarsın.
Yürütücü ekipten ilgili şartları söyleyeyim. IPTV'deki yasal düzenlemeler hakkında bize biraz bilgi verir misiniz? Türkiye'de ve dünyadaki yasal düzenlemeler nasıl yapılıyor? Türkiye'deki yasal düzenlemeler eksikliyor.
Neredeyse her ülkede bir yeni medya adı altında bir düzenleme komitesi var. Her ülkede çalışıyor, Avrupa'da da çalışıyor. Yeni kuralları koymaya çalışıyorlar. Örneğin artık yayını akmadığı için eskiden, örnek olsun diye söylüyorum, eskiden çocuklara zarar verici yayınları belirli bir saatten önce yayınlanmasına karşı bir önlem alınabiliyordu. Ama siz bunu istediğin zaman izle modeline getirirseniz bunu zorlamak için yeni yasalar gerekiyor. Örneğin diyecek üreticiye şu saatten önce bu videolara erişilebilir kılma. Mesela eskiden böyle bir yasa yoktu, şimdi böyle bir düzenleme getirmesi gerekiyor. Bunlar zamanında ve düzgün olarak yapılıyor mu? Bizde düzenlemeyi yapanlar daha çok Avrupa'da yapılan düzenlemeleri takip etmeye çalışan, hani olaya benim görebildiğim kadarıyla hoşgörülü yaklaşan, sektörün büyümesinin önüne geçmemeye özen gösteren ama istemeden de olsa zaman zaman geçen bir yönetmelik düzeni var bizde. Devletin var olan kanunlarıyla eşleşmesi veya ona karşı olmaması gerektiği için bazı durumlarda yönetmelik yetmiyor, kanunun değişmesi gerekiyor. Tabii bu da yasama gerektirdiği için işi uzatıyor. Dolayısıyla her yeni olan sektörde olduğu gibi önce gelişme oluyor, sonra yönetmelik onu takip ediyor. Tabii bu hoş değil. Tersi olsaydı insanlar daha fazla yatırım yapma iştahına sahip olurdu. En büyük problem insanlar yatırım yaparken düzenlemenin olmaması durumunda kendilerine ters bir düzenleme çıkma riskine karşı iştahları düşük oluyor. Bu bütün ülkelerde de az çok böyle. Bizde de bunun çok da dışına çıkılabilmiş değil. Nasıl düzenleneceğini bilmediğimiz için biraz çekiniyoruz. Peki düzenleme olduktan sonra ne oluyor? Düzenleme tabii eski bakış açılarını oldukça yüksek düzeyde yansıtıyor. Yenilikleri olduğu gibi olduğu şekilde görmekte zorlanıyor. Ama önemli olan şey arkasında iyi niyet var. Sektörün gelişmesini desteklemek var. Halka daha iyi hizmet ulaştırılmasının önüne geçmemek var. Dolayısıyla iki iyi niyetli insanın bir araya gelip bir evlilik yürütmeye çalışması ne kadar zorsa, sektörle düzenleyicilerin de her ikisinde iyi niyetle yaklaşarak, bazen işte tartışarak, bazen küserek, bazen tamamen el ele kol kola yürüttükleri bence bir düzen var ortalıkta Türkiye'de. Dünyada da çok da farklı değil. Tabii bizim ülkemizin özelinde bazı ülkemize has problemler var. Bunların da göz ardı edilmeden düzenlemeler yapılması gerekiyor. Ülkemize has olan kısımları çıkarırsak çok da büyük bir farkı yok bence yurt dışındaki düzenlemelerden. ama aynı oran devam ediyor. Yurt dışındaki bir örneğin ifade özgürlüğü başka bir yasa kapsamında Türkiye'de nasıl ele alındığı karşılığı, Avrupa'da nasıl ele alındığı oranı neyse video ile yapılan iletişimdeki özgürlük oranları da benzer şekilde taşınmış. Yani video diğerlerinden daha kötü durumda veya daha iyi durumda değil. Özgürlüklerimiz ne sınırlardaysa genel olarak onlar kapsamında gelişen bir ortam olarak görüyorum ben.
Peki. Şey var, IPTV'deki çeşitlilik modelleri ve içerik planlamalarının nasıl yapıldığı, nasıl yapılması gerektiği ya da bununla ilgili çalışmalar, çeşitlilik modelleri. Bir de sizin Vestel olarak bir takım çalışmalarınız var. Genel olarak çeşitlilik modelleri nasıl işliyor?
IPTV üzerinde çok söylenecek bir şey yok çünkü o klasik yayıncılığın başka bir medyadan aktarılması. Onun içindeki VOD ve VOD benzeri şeyler bugün için çok bilinen konular değil. Bir yayıncı şöyle açıklamıştı. Bizi kanal yapan şey şudur. Bizim tek bildiğimiz şey veya bizim en önemli bilgimiz hangi videodan sonra hangi videoyu gösterirsek zaman akımında izleyici oranımızı en yüksek tutarız. En büyük bilgimiz budur. Yayın akışıdır. Bizim en değerli hissettiğimiz, en kıymetli insanlarımız yayın akışını ve o akışın içindeki programları belirleyen kişiler. Birisi programları belirliyor veya aynı kişi. Bir de onları hangi sırada vereceğimizi, hangi saatte vereceğimizi belirliyor. Şimdi olay OTT gibi iste izlenene gelince yayın akışının bir önemi kalmıyor. Neyi neyin arkasından verdiğiniz diye bir konu kalmıyor. Bu bireylerin kendi playlistlerini yaparak izlemesi modeline döndüğü için o işlem son kullanıcıya kaydırılıyor. Aslına bakarsanız radyo da böyle bir şey. Radyo dediğin şey bir tane playlist. Onlarca bir audio parçayı arka arkaya çalıyor. Arada da bazı insanlar konuşuyor. Bu web sitesinde de OTT'de de yapılabilecek bir şey. Eminim bazı şirketler, bazı kurumlar, bazı bireyler çıkıp çok güzel playlistler yapacaklar. Bugünkü televizyon yayını karşılığı. Onları takip eden insanlar olacak ve bunları dinleyecek, seyredecek, izleyecek. Ama bugün bu işi yapan insanlar artık bir akış diye bir şey söz konusu olmadığı için böyle bir uzmanlık gitgide halka doğru kayıyor, son kullanıcıya doğru kayıyor. Ama hangi yayınları vereyim bu hala bir hangi videoları vereyim bu hala bir uzmanlık. Uzmanlaşacaklardır. Ben haber vereyim, ben spor vereyim, ben efendim şu tip görüşü yansıtan videoları vereyim, ben user generated'e yoğunlaşayım, ben kadın programlarına yoğunlaşayım. Bu tip uzmanlaşmalar mutlaka olacaktır. Yani bu tip bilgileri olan insanlar olacaktır ortalıkta. Yeni düzende. Ama hani IPTV'ye özel cevap veremiyorum ama tüm genel IP üzerinden yayıncılığa özel yeni düzende hangi videoları ne zaman koyayım, rakiplerimde ne var, sanki bir mal satarmış gibi, her bir medya tek tek bir malmış gibi bunları nasıl konumlandırayım, kaç liradan vereyim, hangi üyelik altında vereyim, uzmanlıklar buraya doğru kayıyor bence.
Bir de tematikleşme ve yani sizin Vestel olarak yaptığınız çalışmalar var.
Önce tematikleşmeyi söyleyeyim. İşte bu internetin özgür olduğu, herkese söz hakkı tanındığı, söyleyecek bir şeyin varsa söyle, dinleyen dinler modelini söylüyoruz. Herkes bir kanal kurabilir. Video çekebilen, video üretebilen herkes, kanal demeyeyim ama herkes bir servis, video servisi, video mesaj veren bir servis kurabilir. Dolayısıyla tematikliğin en son noktası zaten bu olabilir herhalde. Bundan daha ileriye nasıl gider ben hayal edemiyorum. Vestel olarak yaptıklarımızda ise biz işin cihaz tarafındaki son noktası olduğumuz için ilk yapmaya çalıştığımız cihazlarımızı olduğunca yetenekli yapıp internetin, OTT'nin, IPTV'nin sunduğu her şeyi olabildiğince insanlara verebilmek. Eğer bunu yaparken cihaz kullanıcısı karmaşık olduğu için onlarca video sitesine ulaşmakta zorlanırsa ilk yapmaya çalıştığımız şey onlara bir portal yapmak. Aynı internette olduğu gibi yüzlerce portal var internette. Girdiğinizde ya ararsınız ya da bir portale girersiniz. Oradan istediklerinize ulaşırsınız. Arama mantığı henüz çok fazla milyonlarca OTT sitesi olmadığı için ve hepsi doğrudan erişilebilir olmadığı için teknolojinin geldiği noktada televizyon üreticisinin, cep telefonu üreticisinin, tablet üreticisinin bunlara erişebilirsin. Bunlar benimle uyumlu. Bunlar iyi çalışıyor, onlar da bu sıradadır, böyledir demesi kullanıcıya yardım etme amacıyla yapılan bir şey. Ya biz de yapıyoruz Western olarak bunu. Dolayısıyla portallerimiz var. Birçok içeriğe ulaşımı sağlıyoruz. Eğer içerik sahipleri bunları geliştirmekte yavaş kalıyorsa veya yetenek olarak yapmıyorlarsa veya istek olarak yapmıyorlarsa bunları onlar adına, kullanıcımızın adına onlardan bunu alıp geliştiriyoruz. Bu uygulamaları koyuyoruz. Böylelikle bu videolara, bu içeriklere erişmelerini sağlıyoruz televizyon üzerinden. Bunun tabii aynısını kutu üzerinden de erişmelerini sağlıyoruz. Bugünkü model son kullanıcının isteyebileceği, istediği her şeyi bu cihazlar üzerinden internet bağlantısını varsayan bir şekilde vermeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu.
Yani bu soru belki biraz şey olacak ama yani hani sizin açıklamalarınızdan sonra birkaç yapılan daha görüşmede farklı gitti. Burada daha farklı gidiyor tabii, daha teknik ve daha detaylı. Ama böyle bir sorumuz da var bizim denekler üzerine. IPTV akıllı cihazların bir platformu mu dedik. Akıllı cihazlarla IPTV arasındaki fark. Yani hani siz aslında cevabını verdiniz burada.
Evet, evet. Verdiniz. Yani akıllı cihaz demek aslında OTT gibi servisleri doğal olarak verebilen servisler. Bir de akıl deyince şunlar öngeliyor. Daha çok öneri yapabilen, hani aklın seviyelerinden bahsedelim. İlk olarak akıllı denen şey standart bu cihazın kullanılma amacı neyse onun ötesine geçebilen. Yani bu bir telefonsa telefon olmanın ötesine geçebiliyor mu? Televizyonsa klasik televizyoncunun ötesine geçebiliyor mu? Geçiyorsa buna akıllı diyoruz. Neyle geçiyor? Ev içindeki cihazlarla bağlanıyor televizyon. Bu internete giriyor, web sayfasına giriyor. İşte bazı uygulamalar indiriyorsunuz, sizin yapacaklarınız listesini tutuyor gibi basit işlerden başlayıp ne bileyim içinde gyro var, koştuğunuz adımları ölçüyor, onu kiloyla eşleştiriyor, sizi tanıyor, şeker seviyenizi biliyor, nabzınızı ölçüyor, ona göre 3 dakika sonra kalp krizi geçireceksin diyor. O akla kadar da gidebiliyor. Hani aklın sonu yok. İnsanların beklentisi ise içeriye kolay erişmek. Dolayısıyla akıl gerekiyor. Yüzlerce site var. Nasıl Google bize aratıyor, buluyor. Google ciddi bir akıl demek. Demek ki interneti anlayan bir şey var önümüzde. Bütün arama motorları için geçerli tabii. Bizim de daha fazla akıl katıp içeriye daha kolay erişmesini sağlayıp belki de yazarak değil sallayarak veya hiçbir şey demeden beni tanıdığı için bana öneri yaptırtarak veya arkadaşlarımın beğendiklerini bana göstererek gibi gibi daha fazla akıl katmaya çalışılıyor. IPTV ise klasik anlamında tamamen yayıncıların bir diğer versiyonu. IPTV için akıllı platformlar gerekiyor mu? Geniş anlamında gerekiyor, dar anlamında gerekmiyor. O bunun akıllı cihaz kavramı bunların çok daha ötesinde konular.
Reklam pastasını sorduk buradaki ürünümüzde. Yani IPTV'le konumlandırma açısından ekleyeceğiz ama bir şey olursa genel değerlendirmede ekleriz. O titik kavramı en son sorularımızdan da ama sizin ilk
başlamada
yukarı çıktık ve en temel kavramımız oldu. Bir de yani son soru olarak dünya geneline baktığınız zaman IPTV'nin geleceği olup olmadığına ilgili bir genel bir analiz. Hı hı. Aslında verdiniz bunun cevabını evet, da evet. Ama hani ben şimdi onu tamamlayacağım. Ve televizyon yayıncılığı açısından yani televizyon yayıncılığında son nokta mı televizyon modeli açısından dedik. Onu da cevaplayıp evet, verdiniz ama bütün bu soruyla beraber siz de hani şunu da eklemek gerekir. Böyle bir genel bir bakış ve genel bir değerlendirme yaparsanız bu da söylenebilir gibi dediniz. Yani bu soruların dışında ben de bir şeyler söylemek gerekirse
aslında isterim gibi. Aslında çoğunu söyledim.
Ama hani eklemeniz gereken son değerlendirme açısından ne olabilir?
Genel anlamıyla IPTV dediğimizde genel anlamıyla OTT'yi de kapsayan internet televizyonculuğu, internet yayıncılığı, internet videoculuğu dediğimizde gelinen son nokta bu. Bağlantılı, sosyal olan, arkadaşlarımla ilişkili, benim kişiliğimle ilişkili, benim tercihlerimle ilişkili, son kullanıcıyı merkeze koyan, yani benim adıma kararların verildiği değil, bana önerilerin yapıldığı, benim içinden seçtiğim veya benim kendi kendime ürettiğim, benim herkesin seyrettiğim, her şeye ulaşabildiğim, sadece belirli insanların değil, istediğim herkese erişebildiğim bir yayıncılık modeli. Özeti, internetin video versiyonu. İnternet bugün neyse ve insan hayatına neler getirdiyse, biz onun video versiyonundan bahsediyoruz. Aslına bakarsanız, hep klasik örnek, her şey tekstle başlıyor, sözle başlıyor az çok. Sonra resimler koyduğunuzda anlatım güçleniyor. Video bunun gelebileceği son nokta. Bunun ötesinde ne olabilir? Videonun içini analiz edebilir. Benim gözümün, beynimin algılayamadığı şeyleri bana çıkarıyor olabilir. video analizi yöntemleriyle örneğin karşındakinin yalan söylediğini otomatik olarak detect edip bana söylüyordur. Ben onu bu beynimle algılayamıyorumdur. Ama beş duyu organımla hissedebildiğim şeyleri vermeye en yakın olan iletim, mesaj şekli bugün video. İnternet bugün en gelişmiş iletişim yöntemi. Dolayısıyla ben en gelişmiş iletişim yöntemini en gelişmiş mesajla birleştiriyorum. Dolayısıyla geldiğimiz son nokta bu. Bunun ötesi bugün biz laboratuvarlarda da öngöremiyoruz. Akademide de öngöremiyoruz. Ve biz bunu bugün hayata geçirme, yani execution aşamasındayız. Adını ne derseniz deyin, OTT deyin, IPT mi deyin, çip yönlü iletişim deyin, sosyal medya deyin, ne derseniz deyin ama geldiğimiz son nokta bu. Dolayısıyla bunun önünde hiçbir şey de duramaz. Bu tüm iş modellerini değiştireceği gibi tüm alt teknolojileri de değiştirecek. Daha çok uzun yıllar bununla yaşamamızı bekliyorum.